Hocam ya, hocam, hocam program başlamadan bir şut atsana, son bir şut atabilir miyim?
At hocam, at, vur.
Atıyorum hocam.
Vur.
Hocam geliyor.
Vur.
Ya of ya, yine aynı şeyi yapıyorsunuz.
Evet, aynı şeyi yapıyorduk. Hem de her hafta.
Neler yapmadık ki bu yolculukta? Bazen eğlendirdik mesela.
Kör yaşadım, kim ben ne, kim ben ne? Bastonu da hiç sevmem, vay
sana ne, sana ne?
Yan gelirinde yaparım,
kendime de bakarım.
Tavuk kör derler bana,
atma sakın da
bağırma.
Ama
bazen de eğlendirdik.
Tabii ki reytingleri değerlendirmek için kimi zaman evlendirdik.
Tamızda köylerin de evlenebileceğini göreceğiz ama sadece birbirleriyle evlenebiliyorlar. Ne kadar yazık değil mi?
Bazen haberdar ettik.
29/2/2016/23 AKP'nin Epilör ve Özürlü Milletvekili Lokman Arvan'ın tepkisine neden olan özürlerle ilgili düzenleme torba yasa tasarısından çıkıyor.
Birçok sorunun yanıtını bu program için araştırdık.
Aniden gözümüz açılsın.
Şimdi aniden gözümüz açılsa ne olur? Genel soru bu. Aslında John Locke döneminden beri konuşulan bir konuymuş yani bu konuda hakikaten. Ve inanış şuymuş o dönemlerde. Bir kişi görürse hemen anında görmeye başlar mı acaba? Yani, evet.
Ürünleri tanıtırken teoriye takılmadık.
Geliyor geliyor bir dakika. Evet geliyor.
Bu ses evet. Tamam.
Başka var mı?
Yok.
Çok teşekkürler.
Açmışlar mısın?
Gördüm. Öptüm. Evet ama spektre
yapabilir. Bas Seda.
Evet.
Evet
çok güzel.
Evet süper.
Hayatımız erişilebilirlik. Teknolojide erişilebilirliğin geldiği son noktayı burada anlattık.
iPod Touch'ta menü kavramını neler var? Ekran, ana ekran nasıl? Nasıl geziyoruz, nasıl onaylıyoruz onları göreceğiz. VoiceOver programının içeriğinde neler yapılabiliyor onu göreceğiz. Daha sonra MP3 olarak neler yapabiliyoruz, MP3 dinleme, sesli kitap dinleme olayı. Bunlar var. İnternet ve mail tabii ki. Dediğim gibi internete girmişken maillerimize bakmak da gerekir tabii. Onlar var. O kadar çok röportaj yaptık ki.
Bulduk merhaba.
Ben geldim
ben. Karşımızda yanınızda yet görünürsek.
Ben
sınırlarımızı bile aştık.
Öncelikle kendinizden biraz bahseder misiniz? Kimsiniz? Öncelikle bu projenin böyle bir etki yaratması ve Türkiye'ye kadar etkilerin uzanmasından çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Evet, ben bu NFB'de çalışıyorum. NFB'den adım Anıl ve temel olarak bu Blind Driver Challenge'ın hafta içinden sorumluluğunu yürütüyorum.
Hiçbir zaman rutin olmadan anlatılmadım.
Genel yapıları da çok öncelikle size
program için havada, karada ve denizde kayıttaydık.
Beraber yolculuk ediyoruz herhalde.
Evet, evet.
Delicious engellere göre dizayn edilmiş bir yelkenli gemi.
Evet, hep böyle yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.
Yine her çarşamba akşamı,
yine 21-23 saatleri arasında,
yine Radyo Gören Parmak'ta,
engelsiz erişimli saatlere gelmezseniz sen bilirsiniz.
Bir buradayız.
Her hafta buradayız, 21'de yayındayız. Bilgisayar gibi müziği, her an paylaşmaya hazırız.
Ben seni kes tutayım kolundan, kaçırayım ben seni. Bu sevdanın yüzünden Rabbim kelletti beni. Bu sevdanın yüzünden Rabbim kelletti beni. Kes tutayım kolundan, kaçırayım ben seni. Kes tutayım kolundan, kaçırayım ben seni. Bu sevdanın yüzünden Rabbim kelletti beni. Bu sevdanın yüzünden Rabbim kelletti beni. Tut tut tut tut ipin ucu kaçayı. Lüt lüt lüt lüt gemi tutuk çalayı. Gel gireceksen sevdalım aşk gemisi kaçayı. Sen sevdalım aşk gemisi kaçayı. Gel gireceksen
bilmeyeceksen,
yüz yüzeceksen aşk gemisi kaçayı. Gel gireceksen
bilmeyeceksen,
yüz yüzeceksen aşk gemisi kaçayı. Sevdalımın kaşları, hamsinin bakışları. Sevdalımın kaşları, hamsinin bakışları. Senin için düşürdüm böbreğimden taşları. Senin için düşürdüm böbreğimden taşları. Sevdalımın kaşları, hamsinin bakışları. Sevdalımın kaşları, hamsinin bakışları. Senin için düşürdüm böbreğimden taşları. Senin için düşürdüm böbreğimden taşları. Tut tut tut tut dipin ucu kaçayı. Lüt lüt lüt lüt gemi durduk çanayı. Gel gireceksen sevdalım aşk gemisi kaçayı. Gel gireceksen sevdalım aşk gemisi kaçayı. Gel gireceksen yüz yüzeceksen aşk gemisi kaçayı. Gel gireceksen yüz yüzeceksen aşk gemisi kaçayı. Aşk gemisi kaçayı.
Herkese yeni bir yıl, iyi bir 2012 diliyoruz.
Evet,
yeni yılın ilk programı mı hocam?
Yeni yılın ilk programı 2012.
Evet, 2012.
2012 deyince de nedense aklıma Temmuz ayı geliyor.
Evet, 12'ye artık bir bile yok gerçekten. Yani, bizim 12'ye... sloganımız neydi? 12'ye bir bile yok. Etrafta engel çok diyorduk değil mi?
Aynen öyle. Evet. 12'ye hakikaten bir bile yok. Artık 12'ye biri bırak. Yarısı neredeyse yani bir yıldan az bir zaman, yarım yıl kadar bir süre kaldı.
Evet ama hala kaldırımlarda arabalar, etrafta direkler, yaşamımıza devam ediyoruz
yaşamımıza
arkadaşlar.
Yaşamımıza renk katmaya devam ediyorlar.
Evet, yaşamımıza renk katmaya devam ediyorlar. Evet, bugün de tekrar sizinle bir hafta ara geçen hafta Adem hocam çok güzel Sol Ayağın filmini yayınladı.
Evet.
Umarım beğenmişsinizdir izleyenler olduysa. Sol Ayağım güzel bir filmdir bu anlamda.
Evet.
Onu yayınladı. Ve yeni yılın ilk programında tekrar
beraberiz.
Beraber.
Evet hocam, ne yaptın görüşmeyeli?
Valla hocam ne yaptın görüşmeyeli? Bir yıldan beri görüşmüyoruz falan dermiş.
Evet, bir yılın esprisini yap hemen.
Değil mi? Öyle bir espri de vardır ya, evet. Bir yıldır görüşmüyoruz falan. Valla yeni başladığım işte Balta Liman'da görme engelli arkadaşlara kurs vermeye, ders vermeye başladım. Bilgisayar anlatmaya başladım. Hı hı. 7-8 arkadaş var. Hı hı. Yaklaşık görme engelli arkadaşlar, lise öğrencileri, onlara.
Evet.
Yani farklı bir şey yok aslında, çok da o kadar ya.
Evet, bu aralar ben de yani genel olarak çok farklı bir şey yok gönüllerde. Yılbaşı okulun ve genelde GTM'in yoğunluklarıyla biraz uğraşıyorum açıkçası kişisel olarak. Evet. Öyle. Ama bugün ne yapacağız? Bugün biraz 2011'de neler yaptık falan, onu belki konuşacağız.
Konuşuruz.
Evet, 2011 nasıl geçti, neler oldu bizler açısından, engellilik açısından, 2012'den neler bekliyoruz belki, olabilecek olaylar ve gündemle ilgili onları tartışırız biraz, değil mi hocam?
Evet, mesela 2012'nin Temmuz ayında süre bitecek. Acaba bu sürece kadar bir şey değişecek mi? Hadi 7 yıldır değişmedi, şimdi mi değişecek?
Evet, bundan bahsedeceğiz. Bu arada sıcak bir haber, ICF bu rapor yönetmeliği iptal ettirilmiş. Yürütmesi durdurulmuş hocam bu rapor yönetmeliğini. O haberi vereyim sıcak olarak. Olgun abim paylaştı benimle. Şimdi yeni bir rapor yönetmeliğiyle ilgili bir şey hazırlanıyormuş. Taze bilgi olarak bunu verebilirim. ÖYGS başvuruları başladı.
Evet, başladı.
3 Ocak'ta
evet,
birlikte.
Onunla ilgili
bununla ilgili bir sesli kılavuz hazırladık. Bundan bahsetmek isteyeceğim program içinde. Belki bundan bahsederiz. 3-14 Ocak arasında. Böyle ve yeni yılı değerlendireceğiz. Tabii iletişim bilgilerimizi hatırlatalım. Hocam.
engelsizerisim@hotmail.com radio@gorenparmak.org.
Evet. engelsizerisim@hotmail.com ve radio@gorenparmak.org. mail adreslerimiz, buraya MSN adreslerimiz, buralardan bize aynı zamanda mail@engelsizerisim.com'da daimi e-posta adresimiz. Bu da şey olabilir. Burada tabi resmi bir duyuruyu da bugün paylaşabiliriz aslında hocam, artık her şey hazır oldu değil mi?
Evet, bence de paylaşabiliriz. Paylaşmamızda da bir sakınca yok diyorum.
Evet, paylaşmamızda bir sakınca yok. Daha web duyuruyu ilk kez burada açıklıyoruz arkadaşlar. Dinleyicilerimiz böyle. Ama bir müzik arası verip ondan sonra açıklayalım değil mi hocam?
Bir müzik arası verelim. Evet.
Yine hocam bugün Karadeniz müzikleriyle başladın. Senden şimdi yine...
Çok güzel bir Karadeniz evet. Müziği gelecek.
Evet.
Dermiş.
Evet. Evet hocam.
O zaman parçadan sonra birlikteyiz.
Evet, bir parça ve tekrar birlikteyiz. Thank you.
Evet, güzel evet. Bir parça dinledik.
Estromantel değil mi hocam? Adı ne bunun?
Valla adı neydi ya, dur bakayım. Vasilis Salies'den çaldık ama adına da bakmayı unuttum.
Çalarken öyle şey oldu diyorsun. Evet arkadaşlar, öncelikle size birkaç duyuruyla başlayalım yeni yılımızla birlikte. Demin sözünü ettiğimiz duyuru. Sen mi söylemek istersin hocam?
Hocam sen bence duyuruyu söyle.
Evet arkadaşlar, şöyle söyleyelim. Engelsiz Erişim grubu olarak 2005 yılından bu yana çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl 6. yılımıza girdik. Ve 6. yılımız itibariyle artık Engelsiz Erişim grubu Engelsiz Erişim Derneği adını aldı. Evet. Resmi olarak dernekleştik. Yani resmi bir kuruluş olduk. Ve artık Engelsiz Erişim bir dernek arkadaşlar. Hayırlı olmasını diliyoruz. Amacımız, çalışmalarımız aynı, yine grup ruhuyla
tabii ki
devam etmek, tabii ki çalışmalarımızı hızlı hareket etmek, ama bazı resmi çalışmalarda grup olmak bizi çok kısıtlamaya başlamıştı. Hı-hı. Yoksa grup olmaktan vazgeçmek değil geldiğimiz, sadece kısıtlarımızdan
grup ruhunu kalkmak. Taşıyarak dernekçilik yapmak.
Evet, dernekleri yapmak. Hı-hı. Kendimizi herhangi bir derneğe veya şeye rakip olarak görmüyoruz. Öyle bir şeyimiz yok. Herkesle işbirliği için hazırız. Sadece biz de çalışmalarımızı böyle bir çatı altında sürdürmeye karar verdik. Merkezimiz Üsküdar'da. Hı-hı. Nerede hocam tam yerimiz?
Çinli Mescid Sokak 47'ye 2'deyiz.
Evet, Çinli Mescid Sokak 47'ye 2'deyiz. Ve yakın zamanda hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra üyelik kabulünde başlayacağız.
Evet.
Katılmak isteyen arkadaşlarımızı bekliyoruz. Derneğimizin tüzüğü onaylandı. Yakında web sitemizden de yayınlanacak. Bunu duyurmak istedik öncelikle. Yani 2012'ye aslında 2011'de kuruluş palışı. Ne zaman başladık? Aralık'ta mı kurduk hocam?
Aralık'ta.
Ama esas tüzük onayı geçen hafta gerçekleşti.
Evet.
O gerçekleşene kadar duyuru yapmamayı tercih etmiştik. Hı-hı. Ama artık duyurabiliriz rahat rahat. Engelsiz Erişim artık bir dernek arkadaşlar.
Evet.
Umarım herkes için faydalı olsun. Bir... evet, bu... ve ilk çalışmamız bizim, hani dernek çalışmaları zaten yaptığımız şeyle devam ediyoruz. Bunlardan bir tanesi çalışmamız, yakında bilgi yarışmamızın bu sene, eğer bir aksilik olmazsa, kesinleşmiş bilgi değil ama Ankara'da yapmayı planlıyoruz arkadaşlar. Yine Mayıs ayı içerisinde ya da Nisan'ın son haftası, öyle bir şey yapıyoruz. Hı-hı. Ama Ankara'da gerçekleştirmeyi umuyoruz bilgi yarışmamızı. Ve bu bilgi yarışmamızı için de bu sene yeni bir uygulamamız var. Daha önce bahsettik mi bilmiyorum. Braille okuma yarışması. Yani Braille sunucumuzu bu sefer sizler arasından seçmek istiyoruz. Braille alfabesi okuma yarışması düzenleyeceğiz. 22 Ocak'ta. Değil mi hocam? Hı hı. 8 Ocak pazar mı?
22 Ocak. Sanırım pazara geliyordu ya, yanlış hatırlamıyorsam.
Evet, 8 Ocak pazar, 22 Ocak'ta derneğimizin merkezindeki ilk çalışmamız, aynı zamanda bir açılış da olacak. Braille okuma yarışması yapacağız. Hı hı. Ona da katılmak isteyen herkesi bekliyoruz. Bunun için mail@engelsizerişim.com adresine yazabilirler.
Evet.
Bilgi yarışmamızı sunmak isteyen, soruları okumak isteyen arkadaşlarımızı bu yarışmaya bekliyoruz. Evet, bunun da duyurusunu yapalım ve önceden size belirtmiş olalım arkadaşlar. Bu bizden haberlerdi, hani Engelsiz Erişim grubundan, Engelsiz Erişim'den haberlerdi bu sene.
Evet.
Bakalım neler gösterecek, ona bakacağız hocam. Hı hı. Evet.
Evet, bu 2012'de acaba ben şeyi merak ediyorum ya, 2012'de erişilebilir teknolojiler anlamında ne çıkacak? Yeni bir şey çıkacak mı?
Evet, yani 2012'de ne çıkacak gerçekten, onu bekliyoruz. 2011'in bence, hani öyle başlarsak değerlendirmeye, 2011'in bizim için önemli olaylarından biri bence iPhone'un Türkiye'ye gelmesi oldu. Yani iPhone, belki ben baktım programlarımıza, biz iPhone'dan ta 2009'larda veya 2010'larda bahsetmişiz hocam. iPhone diye bir şeyin de voice over olduğunu, 3S'in çıktığı dönemlerde ve bunun erişilebilir olduğunu, onun demolarını sunduğumuz programlarımız oldu. Ama
hatta şey dediğimizi atıyorum ama tabii öyle bir imkan vermemişlerdi. Hı hı. Bir yere gidip, bir bayiye gidip deneyelim diye.
Evet, onu
sanırım deneyelim. O imkanlar daha rahat o anlamda.
Evet, ne işin, denettiriyorlar mı? Alabiliyor musun?
Sanırım iPhone bazı mağazalarda deneyebiliyorsun diye biliyorum.
Artık açık mı?
Turkcell şey demişti o zamanlar, Turkcell'e gitmiştik hatırlıyorum. İşte biz bunu denediğimiz zaman kurmamız gerekiyor diye. Sanırım evet. Şimdi böyle hazır kurulu olan şeyler var, iPhone'lar mağazalarda, bazı mağazalarda olduğunu duymuştum ben. Alıp deneyebiliyorsun, bir arkadaşımın denediğini biliyorum.
Evet doğru, artık bunlar daha rahat, o zaman yeni çıkmıştı. Öyle bir şansı internetten uluslararası anlamda bir şey yapmıştık hocam, hani o anlamda. Kendimizle ilgili, ama işte 2011'in teknolojik anlamdaki bence en önemli şeylerinden biri Türkiye'ye bu ilk kez yine biz vesile olduk gibi geliyor, çünkü bizim 2011'in Nisanları civarı galiba yaptık o programı diye hatırlıyorum. Hı-hı. Değil mi hocam?
Galiba ben de öyle
Mart ya da Nisan ayında biz Adem hocam iPod aldı kendisine ve o sayede ilk kez dokunmatik teknolojiyi test etmiş olduk ve biliyorum ki bir sürü kişi de bu programın takibinden sonra iPhone almaya başladı. iPhone alıp onu dinleyip şey oldu. Daha sonra Adem hocam
hala yeni alıp arayanlar var. Geçen bir arkadaş daha aradı. Hı hı. iPhone 4S almış. Yeni son versiyonda almış. Hı hı. Hatta bugün oturacağız beraber incelemeyi düşünüyorum.
Evet.
Yeni özellikler işte şey merak ediyorum, biraz da Siri olayını merak ediyorum. Bu sesli asistanı var ya, komut vererek bir şeyler yapabiliyorsun. Hı. Onu merak ediyorum.
Evet, acaba Türkçe'de de çalışıyor mu?
Türkçe yok diye biliyorum en son ama.
Bir de geçen biri şey soruyordu aslında, iPhone'un Zoom Reader varmış içinde, yani KNFB Reader'ın.
Zoom Reader'ı deneme şansım olmadı içinde ama satın aldım ben, iPod'da da çalışır diye bakmadan aldım. Fakat iPod'a yüklenmiyormuş.
Evet, işte iPhone'lu olan biri belki onu denerse onun da paylaşımlarını alırız diye düşünüyoruz. Yani bence 2011'in teknolojik anlamda gidiyor. O programın ardından epey bir bence şey oldu, gelen oldu. Sonra bir iPhone grubu oluşturdu. Savaş moderatörlüğünü yürütüyor. Orada epey bir iPhone ve yani yeni alanlara ben onu dikkat ettim. Geçendeki o gruptaki yazışmalardan hocam. Gayet de rahat kullanıldığını, her şeyi yaptığını insanlar söylüyor.
Evet, o anlamda çok yani, çok rahat kullanışlı bir şey ya. Yani dokunmatik deyince insanlar ilk etapta ürküyor ama kullanımı çok kolay, çok rahat.
Evet, o anlamda hakikaten ilginç bir şeydi. iPhone'un o boyutuyla önemli olduğunu düşünüyorum ben. Bizim yani 2011'in tek yani görmeyenler açısından teknoloji. Onun dışında ne oldu? 2011'de teknolojik olarak ne düşünüyorum? Yine programların yeni versiyonları çıktı. İşte örneğin işte JAWS'da JAWS 12 ile götürdük 2011'i galiba. 2013 yeni çıktı ama yani bence çok ciddi bir yeniliği de yoktu hocam.
Evet geçen bu arada şey duydum ben. Açıkçası hayal kırıklığına uğrattı beni biraz. Sesli göz diye bir şey duymuştuk, hatırlıyor musun?
Beyt'te mi?
Sanırım birileri geliştirmiş de Beyt tanıtımını yapmıştı fuarda diye duydum ama bu ürün için belli noktalara bir şeyler yerleştirmek gerekiyormuş. Yani sanırım ona bakıldığı zaman oradaki bilgileri okuyarak kullanılan bir şey, öyle algıladım ben. O yüzden hani şey gibi bir şey bu ya, yani ortalığa hücre yayın şeyi gibi, cep telefonu gibi, baz istasyonu gibi, yani o öyle değildir belki döşenecek şeyler ama bir şeyler döşersen, yani bir şeyler koyarsan, yerleştirirsen kullanılabilir hale geliyor bir programmış.
O şey değil değil mi? Bu İngiltere'de çıkılması düşünülen şey değil değil mi?
Yok o değil.
Ha, bu başka bir
burada
şey.
Burada ya Türkiye'de Gaziantep'te sanırım üretilen bir şeyi anlaşılmıyorsam.
Anladım.
Sesli göz. Yani şehir altyapılarına da o kadar bir sürü şey yerleştirirler mi? Bilmiyorum ama şöyle bir kullanım alanı olabilir. O da o şey yerleştirirlerse bina içi navigasyonda belki kullanılabilir.
Evet. Madem Mesut diyor ki hocam köyler dokunmaktan korkmasınlar, nasıl olsa her şeye dokunmuyorlar mı diyor.
Doğru söylüyor.
Bence evet, çok zaten güzel. Dokunmaya alışkınız. Bir süre sonra o dokunarak çok daha hızlı da kullanılabilir. Evet ya, ben de hocam o tür çözümlere şöyle, yani tamam olabilir ama onun için tüm şehri de ona göre düzenlemek gerektiği için yani bir ürün, yani böyle bir sürü ürün çıkıp hepsiyle ayrı bir şey kullanıyorsa o biraz zor. Yani ben o tür şeyleri çok şey bulunuyor. Tamam, bu mesela bina için navigasyon için falan o ayrı. O binalar içinde mesela yapılabilir. Hı-hı. İstanbul Forum mesela böyle hala deneyemedik onu.
İstanbul Forum'a bir türlü gidemedik.
Ama hocam geçen Levent gitmişti. O kumanda bozukmuş mesela. Benim en çok hayal ettiğim oydu. Yürüme battır falan diye o bozukmuş mesela. Yani daha ikinci günden bu bozulması da ilginç geldi.
Evet, açıkçası o yani. İlginç hakikaten.
Ama hani bu ayrı. Orada binada verilir ama yani çıkan ürünlerin biraz daha var olan sistemleri kullanıyor olmasını ben daha, yoksa her ışığa ayrı bir şey taktıktan sonra falan o zaman şu anki bastonlarla da bir şeyleri yaparız yani, bilmiyorum yani, o bana çok şey gelmiyor. O zaman başka bir yöntem, yani daha farklı, çünkü o kolay olmuyor yani. Bütün altyapıya erişilebilir hale getirmek basit bir şey gibi bile görünse, basit bir cihaz gibi, bunu her yere takman geri taktığın zaman bir anlamı olacak çünkü.
Yani.
Her yere takmadığın zaman bir anlamı olmayacağı için ya bana da o sesli göz öyleyse eğer, evet, bana çok mantıklı gelmedi. Bakalım bizim şey nasıl çıkacak hocam. Sesli göz derken 2011'in en çok konuşulan ve 2011'in son döneminde olan neydi konumuz?
Gören göz.
Gören göz. Bir kere adı bile tuhaf. Ona Serdar çok güzel bir yorum yapmıştı hocam.
Evet.
Yani Serdar'ın o yorumunu şu an tam kelimesi kelimesini hatırlamıyorum ama şey gibi bir yorumdu. Yani burada gören göz diyerek zaten gözün görmesi gereken, yani senin de ona özenti olduğunu ortaya koyan bir adı var. Hı-hı. Hakikaten. Hani gören göz ne demek? Kişi köre umut ışığı gibi. Yani, evet. Halbuki öyle değil yani oradaki.
Körün gören gözü olacak.
Evet, yani adında bile sıkıntı olan bir projeydi.
Yani ben gören gözü yıllardır kullanıyorum ona bakarsak. Nokia'nın hepsi kullanarak.
Evet.
Ya da Lowstone kullanarak birçok arkadaş gören göz kullanıyor yani.
Evet, yani şeydi, bizim baştan beri konuştuk. Bununla ilgili de 2011'de biz çok 2011'de yaptık. Şartnameyi inceledik. Yani bu konuyla ilgili İbrahim Bey'le epey bir konuştuk.
Evet.
Projenin neyi kapsayacağını gördük. Sonra açıkçası gören gözü birazcık test etme şansımız oldu ama yani açıkça çok umut verici değil. Yani öyle söyleyebilirim.
Evet, maalesef.
Yani şöyle söyleyelim. Açıkçası şu var. Sadece görme engelliye özel bir şey tasarlama fikri çok bana şey gelmiyor kişisel olarak hocam. Yani gelişimi bir yere kadar olur, şey olur, o anlamda yani o boyutu hep beni düşündürüyor açıkçası.
Evet.
Yani mesela Nokia Maps diyelim ki veya başka bir programın erişilebilirliğini garanti altına alacak çalışmalar yapsan ve bunun üzerinde dursan, bu programlar zaten başka kullanıcıları da olduğu için sürekli update etmek zorundalar,
evet,
kendilerini. Yani ticari olarak da update etmek zorundalar. Ama köre satacağın bir şeyin veya köre dağıtacağın bir şeyin diye yani çok ticari değeri yok sonuçta. Yani bugün dağıtırsın, alırsın. Yarın yok. Yani diyelim ki onu güncelledin. Her zaman devletinde bütçe de ayırmayacak büyük ihtimalle. Evet,
tabii,
olacak.
Büyük
yani
ihtimalle.
Böyle bir sıkıntı var. O yüzden karşılık, yani var olan sistemlerin erişilebilirliği için çalışmalar yapmak ve şey yapmak mesela ne olur? Tam mesela şey, geçen şey düşünüyordum. Mesela internette geçen sene ödül verdiğimiz Garanti.com.tr diye biz ödül vermiştik. En erişilebilir site ödülünü. Geçen yine girdim bankacılık şeyine. Hakikaten pişman. Yani yanlış bir şey yapmadığımızı gördüm. Gerçekten çok güzel siteleri var.
Evet.
Ama bu görmeyenler için ayrı bir site tasarlamamışlar.
Tabii yani olması gereken, hep onu söylüyoruz zaten. Web ile ilgili bir şeye katılmıştım. Onda şöyle diyordu, o mantıklı. Mesela bizde görme engelliler için buraya tıklayın yazıyor ya. Dikkat edin, Avrupa'da sitelerde, yani Amerika'da falan sitelerde öyle mi? Text only yazar. Text only yani sadece metin olarak veri siteyi. Onun da şöyle bir faydası olabiliyormuş. Bana da mantıklı geldi. Sadece görme engelli açısından düşünmeyin bunu. Mobil kullanıcılarda resim bazen yavaş sistemlerde resim gelmesi zaman kaybına yol açabiliyor. Sen işte resimle ilgili bir şey yapmayacaksan sitede, bir şeyler okuyup geçeceksen, senin sadece metin versiyonunun olması böyle bir işe kolaylaştırıyormuş. Yani bütün mobil bağlantılarda cep telefonuyla siteye girip bir şeylere bakma konusunda.
Evet, evet.
Zaten şey yazmaz mesela yurt dışında sitede. Yani blind, körler için buraya tıklayın gibi bir şey yazmaz. Text only diye bir şey yazar orada.
Evet. Gerçekten öyle. Yani çünkü dediğim gibi cep telefonlarından bağlanabilirsin, başka şeylerden bağlanabilirsin. O ayrı bir şey. Yani bir tek görmeyenlere ilgili
tabii, tabii.
Genel şey. O bile yani. Çünkü öyle bir şey yaptın. Mesela ne oluyor? Demin böyle bir şey yaptım hocam. Bir şekilde görmeyen kişi için yapmadığı için adam normalde güncellediği zaman önemli olan onun temel kurallarına, yani yapılış felsefesine, anayasasına uygun bir yapıyı oturtmak. Yani mesela bu her yerde geçerli aslında. Temel o neden karşı olduğumuzu ona öyle bir açıklamak lazım. Şimdi diyelim ki kör için ayrı üniversite tasarladın.
Evet.
Tamam. Yani şimdi kör için ayrı üniversite tasarladığın zaman günün birinde şeyini kaybetmeye mahkum. Ayrı şehir tasarını, yani o günün şartlarına göre mükemmel yapabilirsin. Ama günün birinde ilk bütçe kesintisinde ilk şeyde senden kısarlar.
Tabii.
Ya, o gün için mükemmel olabilir bu. Zaten hani ayrı izolasyon falan dedi. Bunlar hep dalga geçiyor ama ha, bu ayrı bir tartışma. Onu geliriz ama diyelim ki müthiş bir şey yaptın yani. Hı hı. Ama 5 gün sonra, 10 gün sonra bu sistem en küçük bir bütçe kesintisi senden kısarlar. Çünkü o mükemmel sistem 10 yıl sonra gelişmeleri ayak uyduramayabilir büyük ihtimalle, ki öyle oluyor. Yoksa evet, yapılanlar çok iyi yapılmış, hı hı, zamanında. Ama bunun yerine örneğin var olan üniversitelerin, mesela biz Boğaziçi Üniversitesi'nde onun anayasasına şunu soktuk. Dedik ki erişilebilir o olmak zorunda, yani şey yapılan hizmetler, uyarlamalar. Hı hı. Ve rektör o telekomla ilgili konuşmada şunu söyledi. Yani bu tam da gerçekliği yok ama bunu söyledi en azından. Bizim birimize yeni bir bina yapıldığında bu engeller biriminden onay almadan geçemez dedi.
Evet.
Yani şimdi bu tam doğru değil aslında. O kadar da ya öyle her şey sormuyorlar ama en azından bunun rektörün söylemi olarak söylemesi çok önemli. Politika geliştirilmesinde. Anlatabiliyor muyum? Ya bu nedir? Var olan, zaten çalışan, herkese hitap eden bir yapıyı geliştirdiğin zaman o güncellenirken, yani temeline onu koyduğun zaman ister istemez senin içinde güncelleme yapıyor.
Tabii.
Çünkü ruhunda o var. Yani DNA'sına onu yerleştirmen lazım.
Aynen.
DNA'sına yerleştirmen o öyle ama sen ayrı bir şey yapayım. Ona da ayrı bir şey. Yani şey gibi, yama yapar gibi. Hı hı. Mesela bence gören şeyde de o büyük bir sorun çıkaracak. Yani bu nedir o program? Gören göze. Gören göze. Yama gibi yani. Hani eklemeklerle olduğu zaman bugün için mükemmel bir şey yapılsa bile yarın öbür gün garantisi yok arkadaşlar.
Evet.
Yani bugününüzü kurtaracaklar. Yani o yüzden bunlara çok dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Hı hı. Yoksa hani çok çok iyi bir şey çıksa bile bunun 3 ay, 3 yıl sonra öyle kalacağının garantisi yok.
Evet.
O yüzden bu ayrı şeylerin büyük bir sıkıntısı var diye düşünüyorum. Zaten müzik arası ver hocam, yine konuşmalarımıza, hı hı, devam edelim.
Parçadan sonra tekrar buradayız.
Kaderi
yerden koparılan şeylerden sonra devam ediyoruz.
Evet, bak Selin ablam da talibi olmuş kabartmayız yarışmasına katılmak istiyor hocam.
Gelsin ya, katılsın.
Bekliyoruz. 22 Ocak'ta İstanbul'a bekliyoruz İstanbul. Zeynep ablacığım seni de.
22 Ocak tarihinde İstanbul'da.
Braille yarışmamıza. Valla seviniriz. Çok da güzel olur. Evet, dinleyicilerimiz böyle ilk başta böyle bir iki kişiydi, şimdi biraz arttı hocam. İyi gidiyoruz. Yani demek ki bizi gören geliyor. Evet, neden bahsediyorduk biraz önce? iPhone'dan bahsettik epey bir, oradan şeye geçtik bu
programda. Sesli göz, gören göz, gözlerden bahsederek
gittik. Gözlerden bahsederek gittik. Bu arada hani biraz daha şey, mesela biz geçen sene yine bizim tanıttığımız programlardan biri Twitter programıydı. Evet. Twitter aslında biz 2010'dan beri tanıttık da. 2011'de Twitter'la şeyini tanıttık. O da bence, biz aslında belli gündemleri belirlemekten hani kendimize övmek gibi de olmasın ama faydası oldu. Ondan sonra Twitter kullanan görmeyen sayısı epey arttı.
Evet,
Twitter'ı
evet.
Biz tanıttıktan sonra.
Twitter'dan sonra epey görme engelli
Twitter şimdi kullanmış. Bayağı bir görme engellinin Twitter hesabı var. Hı hı. Ve Twitter denen programla bunu evet. Kullanıyorlar. Ama ne yazık ki şöyle bir sorun oldu şimdi de. Twitter üretiminden vazgeçti. Yani artık evet, Twitter yeni versiyon üretmiyor.
Yeni versiyonu çıkarmıyor.
Bu kötü haber ama bunun yerine Qob galiba adında. Samimi değilim ama onu size yakın zamanda belki bir dahaki hafta falan
bir
kurarsak bir tanıtımını yaparız. O programın yani Twitter yerine kullanılacak programın şeyi geliyor. O da aynı mantıkla işlediğini söylüyorlar. Yani yeniden bir grup onun mantığını izleyerek üretmeye devam edecek. Twitter'la ilgili öyle bir şey var.
Evet.
Ama Twitter'da özellikle Twitter'ın Türkiye'de görmeyenler arasında yaygınlaşması açısından Facebook çünkü çok yaygın ama onda da AIM diye bir program kullanıyorlar.
Evet, AIM diye bir program kullanılıyor.
Bu arada Facebook Messenger diye bir şey çıkmış biliyor musun hocam?
Ha, duydum onu. Evet.
Geçen yazışıyorlardı Facebook Messenger. Ama ne kadar casusla falan erişilebilir, hani o mesajları otomatik okuyor mu falan, o tür şeylerde çok emin değilim, hani kullanmadım. Ben zaten nedense çok Facebook'a alışamadım.
Ya Facebook'a ben de alışamadım ya.
Uzun geliyor o da. Şimdi bir sürü kişi beni eklemiş hocam. Ben epey zamandır girmedim.
Bana arada Facebook mail atıp şey diyor. İşte hatırlatıyor, tamam mı? Bekleyen şeyler var diye. Bir ara uğrarım falan deyip bırakıyorum.
Evet. Ya uzun geliyor o da tek tek şey yapmak. Ya bir de nedense galiba şey ilgimi çekmedi fark ettim. Millet ne yaptığını yazıyor ya sürekli hocam. Yok bilmem o bilmem o fotoğrafını paylaşıyor. Bilmem öyle yapıyor. Evet. Ve bir sürü insanın da aslında şey yapıyorlar hocam, bir şey tıklıyorlar, tamam mı, hani bulduklarını zaten altta Facebook'ta paylaş ikonu var ya, basıp paylaşıyor yani, ha hadi bunu da ben de paylaşmış olayım gibi, hani şey de yapmıyor, hani çoğu insanın kendi başına oraya girip yazı falan yazdığını da sanmıyorum, var ona görüp paylaşıyor falan öyle.
Evet, öyle bir şey var orada, yani hazır bilginin genelde paylaşılması
ya aynı şeye benziyor hocam, ben o şeyden de nefret ediyorum böyle. Bayramlarda, yılbaşılarda mesela bayramınız kutlu, bilmem neyiniz utlu, bir sürü şey geliyor. Buluyorlar bir tane güzel metin. Biri yolluyor onu. İlet seçeneği var. Galiba oradan yapıyorlar.
Hatta ben şeye çok gülmüştüm. Geçen Kurban Bayramı dedi galiba. Bir iki arkadaştan gelen mesaj. O arkadaşa da birilerinden gelmiş herhalde. Altı adını yazmış o gönderen. O da silmeden ilettiği için o ad bende de görünüyordu. Allah bu kim ya falan oldum ben. Aynen. Telefon numarasından söylüyor ama bu gönderen başka ya falan oldu. Sonra aklıma geldi. Aa dedim ona gelmiş ne ki mesaj, o da buraya göndermiş.
Bilmiyorum yani şey böyle insanlar hani ya bana açıkça arkadaşlar hiç çekici gelmiyor. Toplu böyle 15 bütün listesindekileri de yolluyor millet rehberindeki herkese. Sonra ya bana özel bir şey yollamıyorsun ki sen. Herkese yolluyorsun işte. İş olsun, yollamış olmak için yolluyorsun. Ya bana birebir yazsan ya da telefon etsen ben daha çok mutlu olurum. Merhaba işte Engin falan. İnsanlar işte o ya yani o kadar şey ki güya kutladık işte. Kutladık işte milletin bayramını kutladık. Ha, yeni yılınız kutlu olsun diye kutladık ya. Ama sen kimseye özel vakit ayırmıyorsun yani. Herkese öyle ortadan yolluyorsun işte. Ne oldu? Zerrin de, Engin de, Olgun da, Adem de kutlamış oldu. Sonra yani şey yok yani. Bana özel bir düşünüldüğümü hissetmiyorum ben çok mesajlar. O yüzden cevap da vermiyorum. Önce bir ara cevap vermeye başlamıştım. Sonra dedim zaten adam beni bana yolladığının farkında bile olmayabilir belki rehberde
evet, olduğum için. Evet, benim hepsini bakmadan seçip
bakmadan yollamıştım mesela. Yani. Ondan dolayı ne bileyim yani şey gelmiyor.
Doğrudur yani. Ben de katılıyorum sana bu konularda.
Hiç.
Facebook da buna benzediği için belki dediğin gibi.
Ya o bir de tabii ya şey uzun geliyor hakikaten. Tek tek dolaş yani çünkü bir sürü kişi var. Hepsinin paylaşımına bir bakmaya kalksan vakit de olmuyor yani benim o kadar. Epey bir maillara bakmak bile beni çok uğraştırıyor yani öyle olursa. Hani öyle bir boyutu da var ama Facebook konusunda daha erişilebilir yapabilirlerdi Facebook. Yani bence şey çok da şey biraz sıkıntıları da var
ben bazı şeylerin. Şey o da denemek için birkaç defa şey yaptığımı biliyorum. Nokia'nın hepsinde öyle bir özelliği var. Hmm. Paylaşma özelliği var. Gecenin saat 1'inde eve yakın bir nargileci bulmuştum mesela. Orada gösteriyor paylaşılacak şeyi. Şimdi nargileciden Facebook atmış gibi.
Evet doğru.
Öyle şeyleri var telefonda Nokia'nın hepsi. Ama mesela hakikaten orada olup da gönderdiğim bir iki paylaşım oldu.
Ya öyle paylaşımları ben de seviyorum zaten. Sen gitmişsindir bir yere oradaki şeyi paylaşırsın falan.
O da seçenek de veriyor hatta. Şey de yapabiliyorsun istersen. Direkt oranın adını gösteren bir paylaşım yaptığın gibi fotoğraf makinesi yani kamerayı açıp oradan resim de çekerek orada bir resim de çekerek paylaşabiliyorsun.
Hocam o güzel de geçen mesela ne oldu bak sana şey hazır. Biz yeterlik sınavım vardı ya benim doktora eğitimde. Bir arkadaşım da vardı. Çocuk bitti. Sınavı bitirir bitirmez böyle yani şey geçtiğini öğrenemez. Ben şimdi çok merak ederler deyip öbe internet kafe bulmam lazım acil deyip onu Facebook'a yazmam lazım diye gitti oğlum. Vay dedim bu ne ya? Oo ben bu kadar.
Eskiden ne yapıyordu acaba sınavlardan geçince ya?
Ya önceden kart falan atıyorlardı insanlar hani Facebook bir şeyleri, yokken. Facebook yokken mesaj SMS'ler çok yaygındı galiba hani. Facebook'un öncesinde insanlar bu ihtiyaçlara nasıl gidiyor diye düşünürsek böyle şeyler herhalde SMS atmak çok daha yaygındı bol bol insanlar. Evet. Maillarla. Mail bile artık biraz eski planda kaldı biliyor musun şeyler?
Tabii. Doğru.
Maillarla falan o tür şeyler gideriliyordu. Facebook'un avantajı şu tabii yani insanları herhalde çeken tarafı. Yani bir çeşit kişisel web sayfan var gibi oluyor hocam aslında. Yani evet. Onun avantajı oluyor. Mail'da bloglar bir grup insan blog kullanıyordu ondan önce. Bloglar hala var ama Facebook blogu da biraz geri plana attı. Çünkü kendine ait bir web sayfan var gibi oluyor yani. Kendine ait fotoğrafların var profilinde. Aha. Yazılarım var.
Bazı bloglar var ama mesela kendileri yazıyorlar. Çok da güzel. Mesela şeyden tanıyorum. Ali abla var. Aliye Yücel diye bir blog var. Orada mesela izlediği dizilerdeki engelli, kendisi de ortopedik engelli bir abla. İzlediği dizilerdeki engelli karakterlerle ilgili analiz yapıyordu. Hatta geçen GTEM'le ilgili bir yazı yazmıştı. Türk Telekom'la ilgili yazıyı okuyamadım. Aliye Yücel diye bir abla var. Ortopedik engelli. Onu bazen okuyorum. Kendi yazıyor çünkü. O bir de o şey.
Çok güzel.
TGS'de metin editörlüğü de yapmış zamanında. Haber editörlüğü falan da yapmış. Metin yazımı falan. O yüzden böyle kendi yazıları olanları, blogları ben rastgele güzel bloglar buldum. Onları da okudum. Kendileri yazıyorlar. Çok da güzel yazılar da var.
Evet.
O tür blogları seviyorum ben. Kendilerinin ürünü olan, böyle güzel yazıları olan bloglar. Ama mesela şöyle bir şey varmış. Mesela teknoloji blogu yaptın. XML kodları varmış. Sen hiç zahmet etmiyorsun. O çıkan teknoloji haberlerini senin bloğu topluyor.
Ama işte ya bu tamam bir yerde güzel ama hocam emek yok yani. İşte emek yok. Yani yoksa biz de burada program yapıyoruz. Mesela şu an ben üzülüyorum çünkü birkaç haftadır tam istediğimiz gibi hazırlanamadan şey yapıyoruz ama alıp burada biz şey de yapmasını bilirdik yani. Hani müzik alardık böyle bütün saati müzikle doldurup yapardık yani. Anladın mı? Bunun gibi bir emek yok yani. Kendin araştırmıyorsun. Abuk subuk ne varsa geliyor falan yani.
Mesela öyle kodlar var. Direkt siteye o kodları veriyorsun. Nerede yeni çıkan teknoloji haberi varsa o siteye akıtıyor, buluyor, alıyor. Öyle blok yani bir şey yok. Öyle çalışan kendi kendine bir sistem. Hiçbir şeyin yok.
Peki ya kurdun ne oldu? Yani onu o zaman adam kendi de yapar hani onun şey bilmiyorum ya. Yani tamam onların da yararları vardır ama ben biraz ya bu tür işlerde yaptığın işlerde bir emeğin de olması gerektiğine inanıyorum açıkçası.
Katılıyorum
yani
birazcık
şey olması açısından. Ama işte o da her zaman olmuyor. Tamam bunlar da lazımdır ama ya insanlar şey istiyor hocam. Hiçbir emek vermeyeyim ama her şeyimi de paylaşayım. Ya onu da yaparım diyor. Neyse müzik arası ver devam edelim hocam. Ne çalacaksın?
Bir saniye ben parça aldım diye bakıyorum da aldım herhalde. Almışım evet tamam. Evet bir parçadan sonra tekrar buradayız. Tekrar devam edeceğiz. Bu arada dinleyicilerimizden de değişik fikirler olan varsa yazabilir tabii. MSN'imizi verdik başta zaten.
Tabii Aslı şimdi bir türkü gönderecekmiş. Gönderirse eğer onun türküsünde.
Tamam.
çalmak istiyoruz.
Tamam.
Sonrasında devam ediyoruz programımıza. Saatlerimiz yaklaşık olarak
22 oldu. Şu anda tam saatler 22. 22 2 dakika falan geçiyor galiba. Evet, aynen öyleymiş. burada parçanın, bir dahaki parçanın çalacağı süreyi gösterdi. Tabi arada konuşacağımızı hesap ettiği için.
Doğru ya, onun şeyini yapıyor. Evet, saat 22.02 gibi bir şey hocam benim de gördüm.
Evet.
Evet, 2011'i konuşuyoruz daha çok ne olduğunu.
Bir de 2011'de bizim bir araba olayı vardı biliyorsun.
Evet, araba olayımız vardı. Araba olayı da yine 2010 sonlarıyla başladı ama 2011'in Şubat ayında ilk kez resmi gösterimsini yaptı araba. Biz bunun sesli betimlemesini verdik.
Hatta bununla ilgili bir röportaj
yapmıştık. Bununla ilgili röportaj yaptık.
2011'deydi işte, değil mi, ama ben yanlış hatırlamıyorsam.
2010'un sonu da olabilir, 2011'de olabilir.
2010'un sonu ya da 2011, evet. Öyle evet, bir şeydi.
Öyle galiba bir şeydi ama şey 2011'de gerçekleşti. Bununla ilgili de bayağı bir tartışma yaşandı yani. Başka uğraşacak şeyiniz mi yok kardeşim? Kör araba kullanabilir mi, kullanamaz mı falan diye. Hakikaten önemli. Bence güzel bir şeydi. Hayal olarak da bunun üzerinde durmak, konuşmak, böyle bir şeyle birilerinin uğraşıyor olması. Hani bunun ki, bile gerekirse erişilebilir olabileceğini şey yapmak bence güzeldi. Çoğu insan hala bizi çok hayalperest olmakla şey yapıyor. Bu anlamda itham ediyorlar böyle şeylerde.
Olsun, biz ama hayallere yaklaşmakta
olan gerçeklerini görüyoruz. Ya ben neden olmasını hala düşünüyorum. Tabii çok zorlukları var hani bir taraftan baktığın zaman.
Her şey hocam belli zorlukları atlatarak gelişiyor ya.
Öyle yani öyle var diye bırakmamak da lazım.
Tabii ki.
Yani insanların görüşü, yani çok daha önemli sorunlarımız var bundan başka uğraşacak deniyor ama kim belirleyecek neyin önemli olup olmadığını, yani öyle bakmak lazım. Yani. Benim bile mesela görmeyen bilgisayar kullanmak istediğinde de aynı şey söyler. Ya çok da önemli soru. Bak bakıyor, işsizlik var mesela değil mi?
Yani. Ama hatta bir dönem bilgisayar... şey diyorlardı. Yani çok etrafta çok duymadım ama mesela diyen arkadaş, bir arkadaş hatırlıyorum. Ya boş verin Windows'u, zaten Windows'a uyum sağlayamayız görmeyenler.
Ha yani öyle bakılan her dönemde böyle bir tutuculuk oluyor. Ama durum böyle değil. Yani birilerinin belli yenilikler için, bir şeyler için uğraşması gerekiyor açıkçası.
Ya bir de şu var. Sadece araba olarak bakmamak lazım olaya. Sen eğer bu devirde teknolojinin kusura bakmayın, biraz boğazımla ilgili şey var ara sıra. Öksürük tutuyor beni. Teknolojinin gelişimine ayak uyduramazsan bu senin mesleki hayatını da etkiler. Her şeyini etkiler. Yani ne bileyim, görme engelliyle ilgili teknolojik gelişmeler olmasa mesela, bilgisayarla ilgili yeni uyumlar, yani uyumlaştırmalar yapılmasa, erişebilirlik konusunda programlara. Amerika'da bu yüzden işinden olan görme engeller olmuş belli dönemlerde.
Tabii onlar da daha bir rekabetçi, buradaki gibi devlet kurulmadığı için dediğin gibi olmuştur. O yüzden bunlar üzerinde çalışmak gerekiyor, belli şeyler üzerinde gerçekten. Bir de şey düşünün yani, bazen hakikaten yani özellikle biz onun da programını, taksici dehşetlerini anlattık burada. Yani taksicilerden neler çektiğimizi, bizi görüpçe almak istemeyenleri falan. Hani hakikaten ciddi sıkıntılar yaşadığımızı o anlamda.
Mesela şu an İstanbul'da taksiyle ilgili sorunları, belki gene ya bunlara kadar daha bir sürü şey var diyenler çıkacaktır ama taksiyle ilgili görme engellerin yaşadığı sorunların çözümü için uğraşılacak en iyi zaman bence. Çünkü belli düzenlemeler getirecekler.
Evet, yani
taksilerin plakasını öğrenmek, işte belki şoföre güvenmeyip taksimetrenin ne kadar yazdığını öğrenmek.
Tabii yani bunlar önemli çünkü yani parası olan da parasıyla rezil oluyor yani, böyle bir durum var.
Evet.
Tabii kendi yani herkesin, her sorun herkesin değil arkadaşlar. Herkes önceliği başka. Ama herkes kendi konusunda, yani şunu ben söylüyorum. Herkes kendi alanında daha erişilebilir bir şeyler için uğraşsa, yani o gerçekten büyük bir fayda sağlar. Yani o bence çok önemli.
Evet.
Ve biz arabayı da bu yüzden önemsedik. Hala da bu aralar ben yazacağım tekrar, bir gelişme var. Evet, ara ara bakıyorum
size. Ne durumda gelişmeler diye.
Yani başladıkları kadar hızlı ilerleyemiyorlar. Bilmiyorum hani ne oldu ne bitti. Bir haber de almadık konuyla ilgili, ne yaptılar falan ama. Araba konusu bizi heyecanlandıran önemli bir şeydi o konuyla ilgili diyelim. İnşallah daha bu sene belki başka planlarımız var, belki gidip görürüz.
Evet. Daha net. Yakından görüp inceleyip.
Yakından görüp incelersek size daha net bilgilendirme yapma şansımız olur.
Evet.
Yine 2011'de yani ben kişisel olarak benim için önemli olan şeydi, PowerPoint kursunu tamamladım. engel seçim grubu olarak yaptık. Hatta sertifikalarını bile verdik. Yani evet, ilk kez böyle bir uzaktan eğitim kursunda sertifika verdik, hı-hı, insanlara.
Uzaktan eğitim mesela günümüzün güzel bir şeyi, gelişmesi. Uzaktan eğitimde görme engelliler ya da işte sadece görme engellerdir, herkese hitap eden bir şey. Ama mesela hiç işte yerinden kalkamayan bir engelliye bile hitap edecek bir şey. Bilgisayarı evet, kullanabiliyorsa, bir şekilde görebiliyorsa evet, ekranı.
Evet. Ama işte o tür programların da erişilebilir olması benzeri şey. Bu anlamda TeamTalk önemli bir boşluğu doldurdu görmeyenlerin hayatına galiba.
Evet, çok, çok evet,
fazla kullanıldı. Pratikliği, kullanım kolaylığı açısından da, hı-hı, rahat oldu TeamTalk. Biz de orada verdik PowerPoint kursunu. Kişisel olarak benim için ideal bir kurstu. Hani her yönüyle doğru, hı-hı, işi yaptığımızı düşünüyorum. Hani hem kayıtladık, hem şey yaptık, hem kayıtları yapmak, hem onları yazılı olarak ilk kez sunabilmek açısından, hı hı, hep benim zaten öyle bir kitap hazırlama hayalim vardı. Bu hayalim devam ediyor. Yani bunu yapacağım, PowerPoint ile başladım. İnşallah bu dönemde Excel, Word, bunları da dönüştüren, hı hı, yazılı doküman hazırlamak, evet, benim hedefim hocam. Bunu mutlaka bu sene içerisinde belli bir noktaya getirmek istiyorum. Tabii ki başka arkadaşlarımın, hı-hı, da yardımıyla böyle bir yazılı doküman eksikliğimizin ciddi anlamda olduğunu, hı-hı, düşünüyorum ben açıkçası.
Benim de ara ara böyle bir şey dönemine girse de, duraklama dönemine, ben onu şey olarak kendimi nadasa bırakma olarak nitelendiriyorum. Şey, iPhone'la ilgili yeni şeyler buldukça, anlatılacak şeyleri kafamda toparladıkça paylaşmaya devam edeceğim yine.
Evet.
Çünkü bunun da belli bir kullanıcısı var ve iPhone gibi dokunmatik teknolojiler bundan sonrası için gelişecek, daha da gelişecek ürünler olacak. iPhone büyük kolaylık, yani ne bileyim, navigasyon konusunda olsun, yani müzik dinleme konusunda olsun, internette erişebilirliği de çok güzel. Mail alıp gönderme anlamında olsun, Twitter, hı-hı, içinde hazır, Facebook programı var. Hı-hı. Yani her şeyin elinizin altında olduğu, belki daha enteresan şeyler de çıkacak. Çünkü program yelpazeleri çok enteresan. Yani ya, belki arada garip garip programlar çıkıyor ama mesela ya, gelişmeye açık bir ürün. Mesela karpuz seçmek için bile program yapmış adam. Karpuza tıklıyorsun ve o karpuzun işte iyi bir karpuz mu, artık olgunlaşmış bir şey mi olduğunu şey yapabiliyor, analiz edebiliyor mesela adamlar. Doğru. Yazılımın şeyi, güzel yönü bu. Yani enteresan şeyler çıkarabiliyorlar. Mesela ben bir, evet, tane şey bulmuştum. Braille klavye gibi böyle Braille yazılabilecek bir şey bulmuştum iPhone için. Hı hı. Böyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye noktaları belli. Oraları seçiyorsun. Onaylarsan yazıyor. Biraz ilkel bir şeydi ama mesela yine aynı şekilde Android için biri şey geliştirmişti. Braille, dokunarak yazan Braille klavye geliştirmişti. Hı hı hı. Büyük ihtimalle iPhone için de geliştireceğini falan da hatta orada duyurmuştu, hatırlıyorum. Yani gelişmeye açık ürünler bunlar. Gerek Android ortamları, gerek iPhone için bu Apple'ın OS ortamları, iOS dediğimiz pardon ortamlar, geleceğin şeyleri gibi gözüküyor şu anda, yazılımları.
Evet, evet.
Ve erişilebilir, işin güzel tarafı da. Hı hı. iPhone kullananlar, arkadaşlar bilir. Yani programda nedir mesela karşılaştığınız sorun? İşte çok nadirdir açıp da okumayan. Mesela nedir bende açıp, evet, okumayan program? İşte FIFA 11 indirmiştim o. Orada hiçbir şey okumuyor. Zaten bilgisayarda da okumuyordu ama mesela birçok programı indirdiğiniz zaman,
evet,
bir şekilde kullanabiliyorsunuz, okuyor bir şeyler.
Evet, doğru. Hı-hı. Gerçekten o anlamda bu dönemin dediğim gibi en önemli teknolojik araçlarından biri oldu yani iPhone bence.
Evet.
Bakalım ileriki dönemlerde neler çıkacak onunla ilgili de göreceğiz. 2010... Nokia'da bu arada hani son hocam neydi, bir işte yeni versiyonunda biraz onu şey yaparak daha erişilebilir bir şey çıkardı,
evet,
değil mi?
Evet, Symbian Ana ya da Bell dediği, artık biliyorsunuz Nokia şeye dönecek. Symbian'ı terk ediyor mu? Symbian Bell, yani Bell diye bir, Symbian adı Bell diye değişerek devam edecekmiş. Onu duydum ben geçen. epey oldu. Bir hafta önceydi galiba, öyle bir şey haber okuduğumu hatırlıyorum. Nokia'da şey gibi, Windows'daki Narrator gibi ana şeyleri okuyabilen bir ekran okuyucu geliştiriyor. Şu anda bu reklamlarda çıkan şeye de uyumlu mesela. 701 diye bir telefon çıkıyor reklamlarda Nokia'nın. İşte parlak resimler çekim falan filan diye çıkan bir şey var. Onlar da falan çalışabiliyor sanırım onda ve Nokia bunu birçok telefona yayma için çalışmalarına devam ediyormuş. O bir mağazasından, hani nasıl iPhone'un iStore gibi mağazası varsa onda o bir mağazası var. Oradan indirip kurulabilecek. İşte iPhone burada bile kendini belli ediyor aslında. Direkt hazır geliyor. Hatta şimdi şey yapmışlar 4S'ler için. Gittiğiniz bir mağazaya işte ya bana şu erişilebilirlikten işte VoiceOver açın da bir şu iPhone deneyeceğim demenize gerek bile yok. O ekranın üzerinde bulunan, zaten iPhone'u incelemeye giderseniz, ben incelemeyi hiç görmeyenler için tarif edeyim. Ekranı bomboş bir ekrandır ve bir tane yuvarlak bir düğme vardır ekranın alt tarafında. Bu düğmeye 3 kere arka arkaya basarsanız VoiceOver devreye girer. Yine 3 kere arka arkaya basarsanız VoiceOver devreden çıkar. Önceden açmak gerekiyordu ama şimdi bu onu ayarlamak gerekiyordu. Bu düğmeye atamak gerekiyordu. Öyle bir seçeneği vardı. İşaretliyorsunuz. Oraya atıyorsunuz o düğmeye. Şimdi onu kendisi bu hale getirmiş. Yani gören birine ihtiyaç da duymuyorsunuz. Mağazada bir iPhone geçti elinde 4S'e. Basın o 3 kere o düğmeye. Ekranın üzerindeki o yuvarlak butona. Açılacaktır VoiceOver.
Evet. Gerçekten.
Gene Nokia'dan iPhone'a geldim ya yalnız. Nokia'nın da işte dediğim gibi Narrator gibi böyle temel özellikleri okuyabilen bir ekran okuyucusu yapmış. Gayet de güzel bence. Büyük ihtimal Nokia TTS'lerini kullanıyordur ama olsun. Bu bile bir yani düşünce şöyle, yani.
Telefonu aldığımızda bu tuşları şu anlamda önemli hocam. Yani bence işte yine Office Store'dan keşke indirmek zorunda kalmasak.
Evet, yani şimdi hazır gelse. Olmasa.
Çünkü şöyle, telefonu aldığımız zaman başka birine muhtaç olmadan en azından kendi programımı kurabileyim yani.
Değil mi? Evet.
O önemli bence. Çok önemli. Evet. Onların da kısa yolları olması lazım ama hani geç hareket ediyorlar bu tür konularda. Evet. Çok önemli. Ben mesela Narrator bile benim Windows'a çok işime yarıyor kişisel olarak.
Tabii tabii. Yani
direkt bir programlarımı falan onunla kuruyorum hani. NVDA da o anlamda gerçekten bence çok başarılı. Son dönemlerde çok beğeniyorum NVDA'nın çıkışı. Birçok işini yapabiliyor olman falan hani o tür şeylerde. Oldukça iyi yani NVDA. Evet. Bir de portable versiyonu olması falan da çok iyi NVDA'nın. Ama tabii şey var yani açık kaynak kodda olması nedeniyle bazı tabii şeyleri yapamıyorsun ama en azından temel işlerini çok rahat görebilmen açısından önemli. İşte bunları artık ya şeylerin ya yürütmesi lazım. Bizim ekstra bunlara para vermek zorunda oluyor olmamız falan.
Evet.
Üzücü şeyler o anlamda önemli. Peki biraz da 2011 böyleydi, 2012'den neler bekliyoruz üzerinde durmamız gerekecek. Belki onu da konuşalım ama bir müzik arası verelim.
Braille ekranlar ucuzlasın falan diyorum.
Bir şey yapalım.
Müzik arası verelim.
Sonra teknolojik hayaller kuralım.
Evet, biraz hayal kuralım evet.
El alemin namusuna yan gözle bakmaz iken bir sofra kurulmuş ki Halil İbrahim adına ortada bir tencere boş mu dolu mu bilen yok bir sofra kurulmuş ki Halil İbrahim adına ortada bir tencere boş mu dolu mu bilen yok buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına daha çatal bu edilmemişken, İsmail'e inen koç kurban edilmemişken, bir kavga başlamış ki nasip kısmet uğruna. Kapağı ver, kulu al, kurbanı hiç soran yok. Bir kavga başlamış ki nasip kısmet uğruna. Kapağı ver, kulu al, kurbanı hiç soran yok.
Buyurun dost hay buyurun, Ali Gümrani'nin sofrasına. Buyurun dost hay buyurun, Ali Gümrani'nin sofrasına. Buyurun dost hay buyurun, Ali Gümrani'nin sofrasına.
Yıllardır sürüp giden bir pay alma çabası, topu topu bir dilim kuru ekmek kavgası. Bazen durur bakarım bu ibret tablosuna, kimi tatlı peşinde kimininse tuzu yok. Bazen durur bakarım bu ibret tablosuna, kimi tatlı peşinde kimininse tuzu yok.
Buyurun dostlar buyurun, Halil'in rahim sofrasına. Buyurun dostlar buyurun, Halil'in rahim sofrasına. Alnı açık gözü tutlar buyursunlar baş köşeye, kula kulluk edenlerse ömür boyu taş köşeye. Nefsine hakim olursan kurulursun tahtına, çala kaşı saldırırsan ne çıkarsa bahtına. Hala gibi bileğiyle, yayla gibi yüreğiyle, çoluk çocuk geçindirip haram nedir bilmeyenler. Buyurun siz de buyurun, buyurun dostlar buyurun.
Barış der her bir yanı altın gümüş taş olsa, dal kavuklar etrafında el pençe divan dursa, safa kulba kapa itibar etme dostum, İçi boş tencerenin bu sofrada yeri yok. Para pula ihtişama aldanıp kanma dostum, İçi boş insanların bu dünyada yeri yok. Safa kulba kapa itibar etme dostum, İçi boş tencerenin bu sofrada yeri yok. Para pula ihtişama aldanıp kanma dostum, İçi boş insanların bu dünyada yeri yok. Safa kulba kapa itibar etme dostum, İçi boş tencerenin bu sofrada yeri yok.
Evet, devam ediyoruz. Mehmet abi bu arada yazmış, yani narrator break başta önemli bir şeydi diye başlayan bir yatışmamız oldu. Çünkü görmeyen birine muhtaç olmadan bir şey yapabiliyoruz gerçekten öyle yani. O bile bence önemli. Hı hı. O kitap bir ekran okuyucu da bu şeyde geldi. XP ile birlikte galiba değil mi? Millennium'da var mıydı? XP ile mi geldi?
XP ile geldi atıyorum. Sanki Millennium'da yoktu ya öyle bir şey.
Evet, XP ile geldi. O bile bence önemli diye. Ben çoğu bilgisayarda rahatlıkla yani bilgisayara gittiğinde tak diye açıp Jazz kurarım XP'lerde. Şey dedi, Windows 7'ye de alıştım artık. Onda da biraz kötü bir ses ama.
Evet.
Onda... Şey öneririm. Windows 7'ye ilk girdiğinizde Windows R yapıp arkadaşlar narrator yazdığınız zaman da automatic narrator gelir. Yani XP'de de böyle.
Şeyde de aynı. XP'de de aynı. Ha? Evet.
Bu ilk geldiğinde ama şey yapın. Tab'a bir kere basın. Orada şey giyiyor. Tuşa basıldığında söylemiyor. Ya da key echo gibi bir onay kutusu. İlk gelen tab'a. Ona boşluğu basarsanız onu kapatıyor. Böylelikle her aşağı oka bastığında aşağı oka yukarı
oynayabilir. Evet, öyle bir şey var onun.
O çünkü yerde. Çok gıcıktır. Hani narrator'ı ilk açarsanız Windows 7'de o ayarı yapmanızı öneririm. Bana Mehmet abi şey demiş, Jazz 3.5 de önemli. Ondan önce nasıldı PC ile ilgili? Bunu aslında konuştuk zamanında ama yine kısa kısa yani Jazz'ın mesela ilk kullandığımız 3.2 idi değil mi hocam?
Evet, yani. 3.2 versiyonuydu. Hı. 3.1'i bile gördüm ya, hatırlıyorum.
3.1'i kullandın mı?
He, kullandım. Bir tane...
O zaman hocam 3.1'i falan da var o zaman.
Bir tane Gribel bir ses vardı. Galiba Jazz 2 şöyle 2 DOS versiyonunda vardı. 3'ten itibaren Windows'da gelmeye başladı.
Öyle
Windows
mi?
Windows versiyonu. Öyle hatırlıyorum sanki.
He.
Hatta acaba... hala var mıdır bilmiyorum. Jazz'ın bir ara DOS versiyonunu sitede ücretsiz olarak veriyordu.
Ha evet, free olarak veriyordu.
Ama DOS versiyonunda hala aynı mıdır bilmiyorum ama şey yoktu arkadaşlar. Böyle o zamanlar işte hoparlörden konuşan speakerlarda bir yazılım bir sentezleyici yoktu. Şey diyordu işte cihazı kullanmak için DeckTalk'un donanım sentezleyicisi vardı. Bilgisayara bağlanabilen. Onunla kullanabilirsiniz diyordu. Ya da ben şeyle kullanıyordum. Mesela benim Braille Speak diye bir ürünüm var. Hala kullananlar var mı bilmiyorum. Braille Speak'le Braille Speak'i konuşma modu vardı Braille Speak'in. Kablosuyla bağlayıp Braille Speak'i sentezleyici olarak kullanıyordum JAWS'ta. DOS ortamındayken. 2'nin pardon 3'te bir 3.1 mi öyle bir versiyon vardı hatırlıyorum. Elek Uyusu'nun grip gibi bir garip bir sesi vardı. Grip olmuş gibi. Öyle bir şey hatırlıyorum. O zamanlar İstanbul'un altında evet. Öyle eski bir bilgisayar vardı. Hatırlıyorum onu.
Gerçekten o anlamda evet. Gribal seslerden oluşan bir şeydi. Bu arada Sevgi Hanım yeni yılımızı kutluyor. Biz de teşekkür ediyoruz. Onun yeni yılını kutluyoruz. Mehmet abi de şey diyor. Hani bu konuda Teknokör'de şarkılar söylenmişti. Sentezleyici. Onları da bir ara paylaşın diyor. İnşallah bu program değil ama. İleriki programlarda yaparız. O söylenen Teknokör'de paylaşılan onları da burada paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.
Değişik öyle şeyler vardı.
Evet. Ama yani 3-5'in önemli bir şey gerçekten öyle. Çünkü internet erişiminde ilk kez Virtual Cursor olayı 3-5 ile birlikte evet. geldi. Yani
önceden şey vardı. Insert F5 ile sayfayı erişebilir hale getiren bir şey vardı. Hı-hı. Ama bunu her sayfaya mesela atıyorum Milliyet gazetesine girdiniz. Hı-hı. Insert F5 ile erişebilir hale getirip rahat gezdiniz. İşte oradan neyi tıkladınız? Haberleri tıkladınız. Yine aynı şey yaparak erişebilir hale getirmeniz gerekiyordu.
Evet. Yani
diğer türlü tablarla geziyordunuz ama yazıları bu kadar şimdiki gibi etkili okuyamıyordunuz.
Okuyamıyorduk. Hatta ben şeyi hatırlıyorum. İlk defa gazete okurken galiba Jazz Cursor'a geçip okuyordum gazeteyi. Arada başka şeyler. Sonra şey oluyordu. Bitiyor tabii. Jazz Cursor'la bir ekranı gezdiğiniz ama belli bir noktadan sonra duruyor yani. Sonra tekrar PC'ye page down yapıyordum. Tekrar
evet. Aradım yerimi. Öyle bir şeyler vardı.
Öyle garip şeyler de okuduğumu hatırlıyorum yani göremiyorduk o zaman. Virtual Cursor olayı ne demek arkadaşlar? Şu oklarla yani aşağı yukarı oklarla tüm sayfa üzerinde dolaşabiliyor olmanız. Mesela bilgisayarı ilk kullananlar bu zaten yapıyor ama önceden böyle kullanamıyorduk işte ekranı biz. O yüzden bu çok devrimsel öyle, bir özellik.
Onlar yani. Yokken tabii şey de yoktu öyle. H'ye basarak başlıklandırmalara gitsin. F'ye basarak formalanlara
i̇şte
gitsin.
O 4-5 ile birlikte gelen hı-hı. özellik oldu. Seri dolaşım tuşları dediğimiz özellik onunla birlikte geldi evet. gerçekten. Ama ondan hı-hı. önce bu da yoktu. Sadece oklarla gezmek
evet,
zorundaydı.
Öyle bir şey var.
Ama Jaws'ın ben işte o zaman bilmiyorduk. Jaws'ın bu seri dolaşım tuşlarından önce de bütün bu işleri yapan aslında tuşları var biliyor musun hocam? Mesela insert, enter. Non-link görevi görüyordu.
Ha sanırım. Biliyorum bazı onları da, hatırlıyorum.
Bazı öyle tuşlar aha, var.
Vardı evet.
Evet Adem abi sana geçmiş olsun diyor Mehmet abi.
Teşekkür ederim.
Diyor. Öyle yani o anlamda önemliydi. Yani hiç gezemiyorduk. Tablarla hı-hı. şey yapıyorduk. Linkleri listeleyebiliyorduk yine. Ama bir tek link listeleyebiliyorduk. Mesela o zaman başlıkları listele.
Tabii onlar.
Mesela ne değişti diyorlar ya bazen insanlar. Hı-hı. Başlıkları listele, çerçeveleri listele. Böyle bir şey yoktu.
Bunlar yoktu. Yani. Form alanlarında işte yazma alanlarını listele.
Ha, mesela biz onu çok yapıyoruz. Keşke form alanlarında çünkü düşünün bir form alanında öbürünü bulmak için epey bir uğraşıyorduk. Şimdi hı-hı. B'ye basıyorsun, Lang diye düğmeye gidiyorsun.
Evet, o zaman öyle şeyler yoktu yani.
Web'de gerçekten hani hı-hı. kullanabilen için çok hızlanan bir süreç oldu. Evet. Web sayfalarında.
Daha belki. İlerleyen versiyonlarda işaretleme olayları çıktı.
Ha, sonradan evet yer işaretlemeleri çıktı. Hı-hı. Hani bulunduğun yeri işaret.
O da 6'da mı çıkmıştı acaba? Yanlış mı hatırlıyorum? 6-21'lerde falan.
6 ya da 7 galiba.
O civarlarda bir şeyde çıkmıştı galiba.
6 ile evet. ya 7'de çıktı ve şimdi aha. geliştirdiler onu. Aha. Önceden sadece web sayfasında bulunulan yeri işaretli. Şimdi bulunan metne bağlayabiliyorsun o işaretlemeyi. Yeni
o çok güzel olmuş ya. Evet.
O yüzden mesela orada diyor ki yazarlar. Mesela sen yazarlara işaret koyduğun zaman yazarlar yazısını bulup oradan hı-hı. gidiyor. Hı-hı. Önceden öyle değildi. Sadece web sayfa, o da web sayfanın yapısı değiştiği anda gidiyordu. Şimdi daha garanti.
Evet.
Bu arada evet önceden diyor portable şeyi kurmak da sıkıntı oluyordu diyor. Gerçekten doğru. Ve şey vardı tabi. JAWS disketlerle biz 3.5'lik mesela ben 16-17 diskete JAWS alıp götürüp
disketlerle yükledik evet bir de ben şey hatırlıyorum ya internetin yavaş olduğu zamanları o geldi şimdi aklıma yani 5 megabaytlık bir ICQ programını ICQ bir chat programıydı Şöyle a-o diye gelen bir chat mesajı geldiğinden öyle bir sesi vardı. 5 MB'lik programı yarım saat, 1 saat süreçte indirdiğimizi bilirim. Bu çevirmeli modemlerle.
Evet, hakikaten.
Onu konuşmuştuk galiba, tık diye kopması falan
tabii,
filan.
Tabii sürekli kopardı. Evet. Tekrar şey, bunları da konuştuk. Aha. Biraz da istersen, bunlar olanlar yani biraz hayal, ne olmalı mesela bundan sonraki süreçte? Teknolojiden mesela sen ne bekliyorsun?
Valla ben geçen sene şöyle bir hayal kurdum aslında ama bakalım böyle bir hayal gerçekleşecek mi bilmiyorum. Ya Windows JAWS'u bünyesine katıp da ekran okuyucu olarak Windows içine eklese diye.
Ne hocam, pardon anlayamadım dediğini ama.
Microsoft JAWS'u ekran okuyucu olarak Windows'un içine koysa, Windows'u kurduktan sonra narrator gibi işte o şeye çalıştırma kısmına JAWS yazarak enter adımızda direkt JAWS çalışsa, ya da Windows kurulduğunda masa üstüne JAWS diye bir şey atsa. Ama evet, şöyle olmasını hayal ediyordum. İlk çalıştırmada çalıştır kısmından JAWS'u bir ayar şeyi geliyor. İşte masa üstüne kısa yol yapsın mı? ya da işte öyle bir seçenek, hayır ben görme engelli değilim, JAWS kullanmak istemiyorum gibi bir seçenek atıyorum şu anda. Öyle bir ayar yapıyorsun. Direkt JAWS'un hazır Windows'un içinde.
Evet, yani ben de bunu hep düşünürüm. Yani bence ileride Windows'a ya bu konuda hani belki Macintosh'un bu konuda gelişmesi, onu bilmiyorum Windows'a. Windows 8'de biraz daha narrator'ın geliştiği söyleniyor ama hani ne kadar şey.
Evet.
JAWS gibi bir şeyi ona gömmek ve yeniden, en büyük hayalim benim de bu yani. Böyle bir şey olsa bilgisayarda direkt olarak aldığım anda bir tuşla buna ulaşıp kullanmaya başlasam.
Yani o zaman şey olayı şöyle güzelliği olacak. Ya her şey etkisi olur bunun. Mesela bir iş görüşmesine gittin. Dur ben size şurada bilgisayar şov yapayım diyebilirsin orada herhangi bir bilgisayar.
Şimdi ben bunu biraz şöyle yapıyorum hocam. Şu an NVDA bana bu imkanı biraz imkanı veriyor. Neden evet, veriyor musun? NVDA mesela bizim GTM'e biz şeyler geliyor. Okuyucular geliyor. İşte SoundForge ve benzeri ayarlamaları yapmam lazım. Diyorum ki arkadaşlar siz verin. Şu önce Kingston'ımı takıyorum. Ondan aslında daha kolay bir Kingston'ı tak. NVDA'yı da onları açtırıyorum yani. Onda bir yol bulmam lazım. Yani kendi başına lang diye açmam lazım. Onda bir şeyini bulsam aslında iyi olur da ya. Takıyorum. Ondan sonra doğrudan diyorum ki başlatıyorum. NVDA'yı başlatıyorum. Tamam siz çekin diyorum. Ben tüm ayarlarını yapıyorum. Buyurun oldu diyorum. Yani gelen birçok bilgisayarda bunu görüyor. Hani Windows 7, XP bu ya gerçekten benim için önemli bir...
Müthiş bir şey olur bu, özgürlük olur. Mesela evet, evden çıktın, bilgisayarda da bir işin var. Git bir internet kafeye o işi halledip devam edebilirsin. Herhangi bir yere gidip. Yani mesela iPhone kullanımı yaygınlaşsa, ya dur şu iPhone'da bir şeye bakacağım deyip herhangi birinin iPhone'unu alıp kullanabilirsin mesela.
Tabii yani... Onun o olması lazım hakikaten yani istediğimiz şeyi. Mesela Mehmet abi diyor o zaman yok 64 bir dışıkta JAWS uyumlu değil falan olmaz diyor. Çünkü gerçekten her yer yeni versiyon yenilediğinde onu da yenilemesi olur. Aha. Yani bence bilgisayar teknolojisi anlamında ikinci benim hayalim hocam, ben de söyleyeyim. Bu Braille ekranların farklı bir teknolojiyle ucuzlaması. Yani bu bir teknik önceki demo olur ama bu önemli. Yani herkesin elinde olabilecek şeylere gelen bir Braille ekran şeyi olsaydı keşke.
Evet.
Yani Braille'i rahat rahat her yerde kullanabileceğimiz. Çünkü o zaman gerçekten emin olun eğitimde, akademik hayatta insanların başarısı çok artacak arkadaşlar. Böyle bir hayalim var. Braille ekran. Bir de benim bir hayalim daha var hocam. Görmeyenleri biraz daha üç boyutlu düşünmeye itecek. Bu ekranın doğrudan şekilsel olarak kabartıldığı bir cihazın üretilmesi benim hayalim. Yani öyle bir şey olacak ki ekranda, ki sen belki bir A4 büyüklüğünde bir tabaka olacak bu. A4 büyüklüğündeki tabakada hocam sen bastığın anda ekranın o istediğin bölümü şekil olarak kabaracak böyle.
Anladım.
İstersen onu büyütebileceksin. Böyle sen harf harf, yani Braille değil de harfini göreceksin burada. Hani şey noktasında bu evet, yani o gerçekten öyle bir şey olsa böylelikle ne olur biliyor musun acaba? Bir kere bu güvenlik konu, güvenlik konu gibi dertlerin olmaz.
Tabii doğru.
Ekranda. Hı-hı. Yani bilgisayar ekranında. İkincisi, tüm üç boyutlu şekilleri, cisimleri görmeyen birine rahatlıkla öğretebilirsin böyle bir şey olsa.
Doğru.
Yani nasıl ekranda üç boyutlu şey nasıl görünüyor, şekli nasıl, her şeyi basman da gerekmiyor. Çünkü ekrandaki birebir görüntüyü alıyorsun.
Bence böyle bir şey şöyle çıkacak. Ben tabii bunu yüzden sallıyorum ama. Şu anda element sayısı kaç? 105 mi? 104 mü? Yeni bir element bulunacak. Bu element ısıya göre kendini işte değiştirebilecek. Bu da hayalin başka bir boyutu oldu ama.
Evet, optik tarayıcılığın aslında yapıldığı günümüzde bunların yapılması şey değil, olanaksız değil diyor Mehmet abi, haklı.
Çok güzel.
Evet. Yani bunlar üzerinde işte aslında yani biraz bunlar üzerinde belki biraz gelecekten ne bekliyoruz diye belki fikir böyle bir şey de güzel bir şey hocam. Fikir evet. Jimnastik. Yani benim o öyle bir cihaz olsa bunun bir sürü avantajı olur. Ama pahalı diye falan yapılmıyor ama başka teknolojiler ne kadar araştırılıyor bunları? Belki çok daha ucuza yapılabilir. Mesela arabada bu havayla bir şeyler yapma hedefleri vardı.
Evet, hatta bunu ileride ekran kurucuları uyarlayabilirsin. Ucuz ekran kurucu üretilebilir diyorlardı.
Hı-hı. Yani o anlamda çok başarılı.
İç boyutluluk deyince benim şu hayalim aklıma geldi. Bunu ben 3-4 yıldır bu hayali kurarım. Şimdi görme engelliye her görme engelli harita üzerinde bir metro istasyonunu bir yeri anlatamayabilirsin bir binanın içini. Ama mesela ben şunu düşünmüşümdür. Nereye gideceksin? İşte falan filan alışveriş merkezine gideceksin. Hemen alışveriş merkezinin sitesinden şeyi indiriyorsun. Shades of Doom mantığıyla çalışan bir sanal harita programını. Ondan sonra oklarla o Shades of Doom'da oynayanlar bilir. Oklarla yürüyorsun onun içinde. Tık tık. Tabii alışveriş merkezinin o gürültüsü yok. Nerelerde neler var işte onları öğrenebiliyorsun aynı mantıkla. Bu mantıkla hatta istersen internetten Avrupa'daki bir müzenin içini gezebiliyorsun. Yine o şeylerle işte kontrol O ile bilgiler alabiliyorsun nesnelerle ilgili. İşte bir metro istasyonunun yapısını gezebiliyorsun bununla. Hatta istersen bir metroya binip bir sonraki istasyonu bile göreceğin bir metro ağını tamamen bu hale getirebilirsin.
Sanal olarak gezmekten bahsediyorsun. Aha. Evet, süper olurdu gerçekten. Yani üç boyutlu olarak
harita herkesin kafasında bir şey canlandırmayabiliyor.
Canlandırıyor böyle normal koridorda adım adım mesela sağ üst soka bastıkça tık tık ilerleyeceksin. Aha. Ve orada yürürken sağında ne var solunda ne
hangi
var
hangi kapıdan onları girdiğini öğreneceksin mesela. Öğrenebileceksin işte kapıların isimleri oradaki nasılsa şey olan da orijinal alışveriş merkezinde. Ha, demek ki buraya kapıdan girip şu tarafa gittiğim zaman şu mağazalar var.
Evet, yazılım üretmek isteyenlere duyurulur. Böyle şeylerle...
Değişik bir proje.
Gerçekten, hakikaten hoş olurdu hocam. Öyle bir şey ben de isterdim. Bir de ben yine teknolojik hayaller derken hocam, yine şey olursa şey isterdim. Bu okuma programları falan yapıyor ya, bunun daha gelişmiş elimizdeki bir cihazla zoomladığımız alanındaki yazıyı tespit edip onu bana okuma sesi. Otobüs levhaları, binaların levhaları, benzeri şeyleri. Yani uzaktan da şey olması ve böyle fotoğraflarla ve zoomlama sorunları olmadan yani çabuk bir şekilde hani orada bir yazı olduğunu algılayıp kendisi otomatik mesela oradaki alana.
Ben bu konuda çünkü şeye güveniyorum. Gene iPhone'a geleceğim. iPhone biliyorsun fotoğraf çekerken yüzü tanıyabiliyor. iPhone bence ileride bu tabeladır onları tanıyabilecek ve mesela kamerayı açarak yürüdüğün zaman önünde bir tabela olduğunu söylerse sen eğer bu tabelayı okumak istiyor musun diye bir şey gelecek ekrana bence. Tabii şu anda hayal kuruyorum tabi. Bastığın an o tabelanın OCR'la direkt dönüştürüp hızlı bir sistemde okumaya başlayacak.
Evet yani olabilir. Evet bak işte bilmiyorum uzaktan hızlı geçen şeylerde de belki çabuk algılayıp mesela araba geçiyor tamam mı? O geçerken ama çok hızlı hareket eden bir sistemle doğrudan orada yazı olduğunu görecek.
Arabanın sistem plakasını okuyup.
Arabanın plakasını veya şeyi yani böyle. Ya şeyi ben mesela KNF Reader falan gibi şeyler çıktı ya hocam. Çok başarılı bulamadım ben. Bir kere fotoğraf tam çekemiyorsun. Hani ikinci kez sen çok pahalı. Gereğinden fazla pahalı ve KNF Reader çok ya bizim bulduğumuz şey çok daha iyiydi. Neydi o? TTS bir şey bulmuştuk ya hocam.
Text Scout.
Çok daha başarılıydı.
Text Scout
yani,
çok iyiydi. Hatta
şişeleri mişeleri okuyabiliyorduk.
Şişeleri falan okumuştuk. Onlar da ürünü çıkarttılar mı hiç bakmadan.
Ama mesela böyle bir şey okuyucu program olsa. Mesela ben ekrana, bilgisayar ekranına tuttuğum anda otomatik olarak oradaki yazıyı bana şak diye dönüştürebilen. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir cihaz olması çok isterdim yani. Öyle bir uzaktan kumanda ve her yerde böylelikle kullanabilmek. Yani var olan yazıları ve şeyleri okuyabilen bir şey. Hatta biraz daha geliştirdim. şekil tarifi yapabilen, yani önündeki şeyleri belki gereğinde, o da şekilleri temel şeyde baz alıp mesela ekranda bir şekil var. Evet. Nasıl olduğunu. Ses olarak ya da
Optacom.
Evet, bu şey diyor. Evet, bu telefona bağlı olursa sorun olabilir diyor. Doğru, belki bir kumanda olabilir. Fark etmez. Yani bu neyde olacağını hayal etmedim. Sadece hani sonuç olarak var olan tabelaları ve şeyleri hızlıca okuyabileceğimiz bir sistem olması mesela bir görmeyen işini çok kolaylaştırırdı. Yani hayatını. O zaman bu navigasyon falan gibi şeyler bile bir planda kullanmasan da olur durumuna gelir. Çünkü sen bakardın yani mesela otobüsten bakarsın ne yazıyor. Bunun binalara okursun mesela. Hı hı. Mesela öyle şeylerle hoş olurdu hakikaten diye düşünüyorum ben de o yandan. Şey ilginç bir gelişmeydi bu. Yine teknolojik hayaller gelirken Fransa'da galiba yapılmıştı hocam. Hani Braille olarak yazıyor okuyordu. Onu da tanıttık. Evet.
Neydi onun adı şu an hatırlayamadım ama Braille port diye isim geldi ama öyle bir şey değildi galiba.
Yani bir tane harf harf Braille'e dönüştürüyordu gezdirirken üzerinde. Evet. O tür yani herhangi belki de elektronik bir şeye bağlı olmadan yapılabilecek bu tür şeyler faydalı oluyor. Hı hı. Bir de şunu fark ettik biz mesela bu telekom projesinde bilgisayar kullanamayan da bir sürü insan var aslında bir tarafta. Bunun evet. Daha çok çok çok daha basit biçimde yapılabilecek yöntemlerin de olmasının da faydaları var. Yani bir telefon gibi çok basit birkaç tuşla bir şeyleri yapabilme özgürlüğü de bazen anladığım kadarıyla insanları çekiyor. Onu fark ettim hocam bazen.
Evet
yani evet, istersen müzik arası vereyim, devam edelim hocam.
Kavuşmak hayal oldu.
Haziran ayındaki programımızda canlı olarak yaptığımız konserde, ama bunu Mehmet sağ olsun.
Evet,
düzenledi. Yankı verdi çok güzel, üzerlerine ve çok eline sağlık diyor. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Bana bir albümü yollamış. Ben içinden birkaç şarkı seçtim. Çünkü bazı şarkılar biz arasında dalgalar geçmişiz. Tam tabii canlı yayın şeyle iyi olmamış ama şimdi uzaklardasın. Güzel olan şarkılardan biri.
Evet.
Sesin patlama sorunu var.
O da mikrofonların
kalitesizliği ile ilgili ama onun dışında gayet
evet.
Mehmet'e tekrar çok teşekkür ediyoruz. Hı-hı. Mehmet Aslan'a. O bunu bizim için düzenledi. Evet, gerçekten bu konuda güzeldi bu şarkı için de. Başka şarkıları da çalacağız. Evet. Şimdi bunun dışında hayallerimiz devam ediyordu tabii ki. Yani hızlı bir okuyucu her anlamda bence faydalı. Bankalara gittiğindeki imza sorununu aşarsın.
Ya bir de ben
sen bir şey diyordun.
Bir de ben şey istiyorum ya. Artık böyle ne bileyim her ürünü tek tek yanında taşımaktansa hepsi bir üründe toplansın.
Ne hocam? Yani
her ürünü tek tek yanında taşımaktansa böyle
kambo bir şey olsun.
Teknoloji merkezi gibi dolaşmaktansa etrafta.
Evet.
Bir ürün bütün özellikleri içersin.
Belki yani yapılıyorsa da bir ürün bütün özellikleri içersin. Yani hem okusun hem şey yapsın diye gibi. O çok daha mantıklı olurdu.
Evet. Mesela cep telefonunu ben bu yönden biraz seviyorum. Niye? Çünkü içinde MP3 çaları da var, radyosu da var.
Evet, işte o boyutunu ben de seviyorum onu. Bir de hocam yine bak konuyu açıyor yine düşün. Mesela sen dedin ya fotoğrafta yüz falan diye. Hı hı. Şu da olabilir. Yani kullandığımız cihazdaki bir şey, mesela bir yere tuttun önündeki bir şeye, tamam mı? Bazı şeyleri OCR'la çözemeyebilirsin. Her şey insandır.
Tabii.
Tuttun, şekil olarak karşısında zoomladığı şeyi eline kabartabilir ben. Bu çok da zor bir şey olduğunu düşünüyorum.
Öyle fotoğraf makinesine çalışıldığını
biliyorum. Bu yapılması evet. Ben çok güzel.
Çok,
yani
çok güzel
öyle şey dokunsal ama. Olarak tuttun. Ne var orada abi? Adam mı var? Ne var yani? Bir şey ne varsa onun şekli üzerinde dokunsal olarak yansıyor. Ve sen bunu istersen mesela küçük görünürse büyütebilip hani biraz daha hani öyle şansların var ya zoom
tabii ayrıntısını anlamak için
büyütmek gerekir. Küçük ayrıntılandırabilirsin. Yani böyle bir şey de bence olsa çok güzel. Yani dedim ya ekrandaki yani görsel işte gören göz denen şey öyle bir şey olduğu zaman bence hakikaten
evet,
şey.
Evet doğru
yani,
söylüyorsun o konuda katılıyorum sana.
Yani etraftaki bir şeyi gördüğü bir şeyi makine de yorumlamasın. Tamam yorumlayabilir ama yorumlamadan senin de yorumuna mümkün kılacak bir sistem olmasını isterdim. Yani
mesela tuttum. Senin o bahsettiğin Windows'un ekranın bilgisayarın ekranının kabarması var ya.
Aynı
onun
şey.
Küçüğünün kameralı bir sistemi uygulandığını düşün.
Evet kameranın önünde kamerayı tuttuğun anda kameranın zoomladığı ekranı önündeki bir tablada veya bir şeyde kabartacak abi. Ha hepsini bir şeye sığdıramaz.
Ya aldığı kadarını mesela kameranın tam önüne denk gelen bir ağacı verse mesela sen ince böyle işte ne bileyim orada işte kabartma bir ağaç dalları malları falan bir şey anlarsın yani.
Evet yani Mehmet bir şey almıştı ama biri görmeyen karşıya geçmeye şimdi o da açıl bir şey yazıyordu hocam sen. Tam. Evet bunu
parçalı şeyine bakmadığım zamanla bunu çağırsak program biter.
Neyi çalacaksın? İstersen aynı şeyden hocam şeyi çalabilirsin. O güzel bir şarkı oluydu. Vazgeçtiğimi çalabilirsin eğer albüme indi alabildiysen.
Olur.
Şeyin içinden. O da bu beğendiğim. Ya benim de çok zevk alarak çaldığım bir şarkı. Sevda da güzel söylemişti. Onu çalabilirsin. Evet hayallerimize bu arada devam edelim Adem abi. Bulunmaya çalışırken. Evet Adem abi bugün bayağı kötü. Dua edin iyileşsin. Evet Adem abi gerçekten kötü olmuş diyor da. Yani bunlar tabii ki şey, elden geldiği kadar bizi başka daha az etrafa muhtaç edecek şeyler. Hep de gerçi bilgisayar teknolojileri, yani bilgisayar de teknolojik şeyler üzerine durduk hocam aslında ama yani mesela daha uygulanabilir bu Digiturk tarzı kutuların erişilebilir olması, uydu kutularının mesela bu bir de hak zaten aslında. Bunların erişilebilir, dünyada da var zaten. Bunun Türkiye'ye gelmesi daha belki uçuk, yani şu an gerçekleşmesi daha yakın ihtimallerden biri. Bu kutuların değil mi? Erişilebilir biçimde olması. Hatta biz onu seninle bir şey almayı planlıyoruz ya hocam. Hala alabiliriz onu yani.
Evet.
Şey. Karasal yayına da olan şeyler varmış çünkü galiba. Hani o da önemli. Yani televizyondaki bir sürü yazı geçiyor, altyazılar geçiyor. Arada bir sürü şey var ve bunlar habersiz izliyoruz biz arkadaşlar onları. Evet. Bu önemli bir şey yani. Bunun bir şekilde aslında mümkün. Çünkü sonuçta oraya bir yazıyorlar. Yani onu resim olarak koyduklarını sanmıyorum. Bir şeyle yazıyorlar. O yazıları okuma şansımız olabilir diye düşünüyorum. Hani o tür anlamda da hani medyanın takibi açısından.
Ben şeyi hatırlıyorum ya. TV kartı, bir bilgisayarda TV kartı vardı yıllar önce. Ben oradan TRT'yi okuyordum. Ha, yazılar TRT'yi gibi geçiyorsa okunabilir. JAWS'la okuyabiliyordum. Sesli bir sistemde belki öyle tekst olan bir şey okur ama resim yazı şeklinde geçiyorsa o nasıl
hocam, olur? Hocam resim yazı olacağını sanmıyorum. Onun fotoğrafını çekmiyorlar. Adam orada bir takar bir operatör yazıyor mesela. Bilmem şöyle oldu son dakika haberi. Onu resim olarak koyduklarını ben sanmıyorum açıkçası. Yani bakmak lazım ama.
Onu araştırmak lazım.
Hakikaten. Onu oraya ekranın altında bir yere yazıyor yani. O çok zor çünkü resimle daha çok uğraştırır adamı yani orada resim yapmak. Bence normal yazıyordur.
Yani şöyle olabilir, bilemiyoruz. Öyle bir sistem vardır. Ama ekrana gönderdiği harfler klavyeden basılsa bile resim yazı şeklindedir mesela.
Yani bir ihtimal ama hani bir şekilde bir klavyeden çıkıyorsa onu o ekran ya başka bir arayüz evet
kabartma ekranı televizyon aklıma geldi.
Ya evet hocam diyor, mesela bu konuda bir çalışma yaptıklarını söyleyeyim. Şöyle bir şey yapıyorlarmış. Bir Kahramanmaraş Endüstri Meslek Lisesi'ne bir çalışma yapıyorlarmış hocam. Kumandanın bütün kutulara uydurulması ve kumandaya konan bir sistem tarafından sesleri yönlendirilmesi.
Güzel.
Evet, kumandanın tüm cihazlara uydurulmasını tamamlamışlar. Seslendirilme üzerinde çalışıyor. Evet, kumanda da belki bir TTS olacak. Kutuları alacak. Bütün hangi kutu kullanırsan kullan, hani o kumandayla yönlendirdiğinde.
Olabilir, evet.
Evet, o da bir mantık. Güzel olabilir. Bekliyoruz heyecanla. Hani bu bence önemli. Yani bunun ihtiyaç
da. Ben de şey yapmıştım. Şey. Bundan 2-3 ay oldu galiba. Bir haber göndermişlerdi. O uydunun reklamı da bazı radyolarda çıkıyor. Ben duyuyorum. Türk bir şey üretiyor galiba. Bunu Türkiye'nin bir üretilen bir şey bu. Hiremco diye bir marka var. Uydu markası. Linux şey çıkarmıştı kutu. Ben de onlara şey yazdım. Linux işletim sistemini kullanabilen ekran okuyucular var. Eğer uyduyu ses yani bu şekilde dizayn etme şansınız varsa menüleri Linux ortamda okuyabilen bir şeyle ekran okuyucu sistemle görme engelliler bu uydudan yararlanabilir diye bir şey yazmıştım ama geri dönüş olmadı. Gerekli yere iletildiğine dair bir şey gelmişti otomatik.
O da otomatik mesajdı hocam.
Büyük ihtimalle öyledir.
Evet yani bu da önemli televizyon yapılarında bu. Evet hocam 51.10 büyüklüğünde bir kumandaymış bu konuda. Ciddi Mehmet bir ara konuşalım bunu ayrıntılı. Önemli bir şey çünkü.
Evet ya ilginç için. Olabilir evet.
Görmek isterim.
Ama acaba neyi seslendiriyorlar mesela?
Evet yani TTS mi koyacak?
Yok içine? Şey merak ettim şimdi ben. Mesela kumanda deyince aklıma şu geldi. Kumandanın birçok düğmesi var ya. Ses açıp kapama düğmelerini söyletme özelliği mi? Yani işte kutudaki veriyi okuyabiliyor mu o mesela?
Evet, ben de onu merak
mesela
ediyorum.
Mesela şey yapılabilir.
Yazan veriyi de görebiliyor
mu? Şu olabilir, mesela. Bunu yapmak kolay. İşte kumandada bir tuşa basıldığında o tuşun ne işe yaradığını işte TRT'x açık, TRT'x kapalı falan ya da işte ne bileyim ses yükselt, yüksekliği falan filan işte kanal değiştirme tuşları falan filan onları söyleyebilir. Ama acaba şey yapabiliyor mu? O önemli.
TTS görevi görüp kutudan aldığı veriyi
seslendiriyor.
Mesela kutuyu yönlendirebiliyorum. Menüyü açtım. Kanal arayacağım. Otomatik tanıma falan. Evet. Mesela ben şimdi Digiturk galiba benim yine bozuldu. NTV yok bugün hocam. Digiturk'te yok benim NTV. Büyük ihtimalle onun şeyi gitti. Otomatik şey alıp kanal arama yapmam lazım. Tekrar yüklemem gerekiyor.
Mesela işte atıyorum. Digiturk kullanıcısın. Kanal listesine girdin. Kanallarını okuyor. İşte orada ne bileyim şey var. Mesela en basitinden görenler ona bakabiliyorlar. Ekranda elektronik program guide dedikleri EPG diye bir şey var. Yani rehber. Ondan sonra izledikleri yayından sonra hangi yayın başlayacak ve saat kaçta başlayacak? İzledikleri yayın ne kadar kaldı bitmesine? Onlar o tür bilgiler görünebiliyor.
Hatta şeyi bile görüyor. Reklam giriyor hocam. Kaç dakika süreceği falan yazıyor ekranda.
Evet, o tür
8 dakika sayıyor.
O tür veriler de geliyor.
Yani
evet.
Bütün bu bilgiler aslında yani ekranda görsek görebileceğimiz bir sistem olsa. Bu arada şey duydum. O da konu konuyu açıyor. TV bu galiba yeni versiyonu daha uyumluymuş diye bir şeyler söylüyorlardı.
Sanki öyle bir şey ben de duydum ama.
TV bunun. Ben de aslında TV bu aboneliğim de var galiba ya. Bir ara indireyim.
İndir
bakayım. Nerede indiriyoruz hocam onu? Telekom'dan mı? Nasıl indiriliyor?
Bilmiyorum ki ya? Ben de. Hiç indirmedim. Aslında bir ara ben de öyle abone olmak istiyordum ama.
Ya 1-2 lira mı neydi benim aboneliğim?
Ya öyle bir şey vardı ya evet. Aylık 1 lira mı 2 lira mı öyle bir ücreti vardı.
Evet öyle bir şey duydum yani TV bunun biraz daha yeni versiyonun uyumlu olduğu ile ilgili.
Mesela şey var iPhone'da benim iPod'da yükledim ben. DigiGuide diye program var. Çok erişebilir bir program. Ben oradan mesela hangi programlar var onu görebiliyorum. Digiturk Plus kullansam mesela ona şey diyebiliyorum. Yani şu programı kaydet diyebiliyorum oradan. Şeyi tanımlam yeterli oluyor. Üye numaramı ve şifremi tanımlam yeterli oluyor programa. O web üzerinden işlem yapabildiği için. Evdeki o Digiturk Plus kutusunu istediği programı kaydetmeye ayarlayabiliyor. Ama mesela programı kaydettim. Ama o programı nasıl bulup izleyeceğim ben? Nereye kaydetmiş? Nasıl, hangi menüden nasıl girilecek? O tür şeyleri yapmıyor. Mesela bu tür şeyler olabilir. Yine aynı şekilde konuyu şeye getireceğim aslında. Bunu bir ara...
Bu arada Mehmet'in yazdığı söyleyeyim. Digiturk Plus kullandığını ve ileri geri alabildiğini, kayıt yapabildiğini söylüyor. Evet Mehmet de bunlara erişilebilir kullanabiliyor musun öyle ya? Filmleri AVI olarak kaydedebiliyormuş. O zaman bilgisayara da alırsın abi o filmleri.
Flash belleğini kaydediyorum Mehmet.
Flash bellekle falan onu alabilir.
Abi onların var şeyi mı? Vardı yanlış bilmiyorsam. O konuda öyle bir şey
duydum. Vermiyorlarmış hocam. Yok, bence onu, onun bir yöntemi
şey...
var diyordu.
Hatta şöyle bir şey var. Yanlış bilmiyorsam Mehmet doğru ya da yanlış olduğunu söyler. Yani kaydettiğin kayıt ömür boyu saklayamıyorsun. Belli bir şeyden sonra kendinden siliniyor diye biliyorum ben. Emin değilim ama öyle bir şey duyduğumu hatırlıyorum. Digiturk birkaç defa beni bu konuda aramıştır. Plus, Digiturk Plus satmak için ama ben de şey dedim, maalesef dedim erişilebilir olmadığı için bana dedim ben o yüzden almak istemiyorum deyip onu da vurgulamak için bilhassa. Zaten almayı düşünmüyordum ama bunu vurgulayarak daha çabuk başımdan savabif.
Şey diyor, bir yıllığına kiraladığım için diyor Mehmet, onu sonra bitince diyor açıp inceleyeceğim diyor cihaz nasıl oluyormuş içindeki falan diyor.
Süper. O da güzel. Ya işte ben...
Ama işte mesela Digiturk kullanıyoruz. Mesela bu tür şeyleri bilmiyorum başka kullanan arkadaşlar da var mı da bu tür konularda çoğu şeyini bilemiyoruz yani.
Tabii. Orada.
Yani altyazıyı açıp şey yapma falan. Şans eseri kumandanı ezberlediyse ben şimdi kanal kurulumu öğretmişti arkadaş unuttum. Ya hatırlayamam ki unuttum gitti aradan bir yıl geçti hani. Şu önce şuraya başlayayım. Unuttum ben ve konuşan bir menüm olsaydı bakar oradan bulurdum yani. Hatırlıyor muyum? Evet. Çok basit aslında birçok şey. Evet yani gerçekten bir tuşla birden fazla fonksiyon olduğu için soruluyor. Aynen böyle yani aslında bu kadar zor değil. En azından belki şeylere hocam bu tür bu yasal zorunlu işte bu tür dijital platformlara bu zorunluluk getirilebilir. Ya kendi kutusunu seslendirsin abi ya. En azından bu basit menüleri TTS olmasa bile bak. TTS'i hepsi beceremez tamam mı? Ama mesela kendi menüsünde kendi ayarlarını ben kimseye şey olmadan yapabilmeliyim ya bu kadar zor değil ki bu.
Ya,
seslerle bile yapılabilmesi
yani
lazım.
Bu Olympus kayıt cihazları yani. Mantığıyla yapılabilir.
Tabii yani tam TTS biraz daha gelişmiş bir hali olsa çok iyi olur. Ama ilk etapta bunu yapmaları gerekir yani diye düşünüyorum bu anlamda ama şey oluyor. Hep şeyden işte başka daha önemli sorunlarımız var ya bizim ondan kaynaklanan bir şey oluyor.
O sorunları çözmediğin için buraya geliyoruz.
Hep öyle yani biz başka önemli. Evet hocam, çal bir şarkı.
Önce sonra... o sorunlar çözülecek hocam, olmaz başka türlü gelemeyiz buraya.
Doğru.
Neyse Mehmet seneye Digitürk'ün kutusunu açıp belki sesli yapma yönteminde bir gelişme de kaydedebilir. Bir görme engelli olarak 2013'e sesli bir uydu çıkarttım diye girebilir yani.
Evet ama yani bu konudaki çalışmalarınızı heyecanla bekliyoruz Mehmet. İnşallah
evet,
olursa
evet, güzel ya.
Burada da paylaşmak isteriz ayrıntılarını.
Evet o zaman bir parça.
Türkiye bunu söyledik, biz seslendirilebilir mi diye Maraş'tan söylemişler, talepte bulunmuşlar oğlum. Yani biz de çok söyledik.
Evet,
talebimizi çok aldık ama diyorlar, başka bir şey
sadece
değil.
Sadece yani talebimizi almakla yetiniyorlar. Evet. Evet, o zaman
Portable NVIDIA'ya yatsak ve çalıştırsak. Sen dene abi, belki olur.
Evet, evet olabilir.
Evet.
İşletim sistemi demiş, onu öğren abi. Ona göre bir yazılım geliştirmek lazım.
Evet doğru.
Thank you.
Evet, saatimiz de 23 olmuş tabi bu arada. Neyse, biraz geç başlamıştık.
Geç başladık. Yani geç bitebiliriz dermişiz.
Kapatırız herhalde. Yani hayallerimiz böyleydi. Bu 2000, bugün ne yaptık? 2011'de neler oldu? Onu değerlendik. 2012 ve daha sonraki yıllar için erişilebilirlik açısından hayallerimiz neydi? Onlar üzerinde durmaya çalıştık.
Yani bakalım. Teknolojiyle ilgili hayaller oldu ama bir de şey hayali ara sıra böyle aklımıza gelir ya, ev eşyalarıyla ilgili işte madem her ev eşyasını erişebilir yapamıyorlar, böyle her elektronik eşyaya uyumlu olan modüler bir sistem olsa onu erişilebilir hale getirse takılınca diye.
Evet, aynen hocam. Onu ben de çok istiyorum. Yani var olan her şeye erişilebilir hale getiren bir yapı olsa. Mesela çamaşır makinesi, mesela bulaşık makinesi, kombi.
Evet.
Aslında bütün bunlarda bir sürü yazı ve saat ayarlamaları falan var. Yani baktığın zaman daha çok ilgilenilmesi gereken konular. Bunun hepsiyle bir grup ilgilenemez ama insanların buna düşmesi. Yani kombiler bile düşünsene, kombi aslında kurup mesela şu saatte aç diyebiliyorsun. Bunlar bile olması gerekmesi lazım. Hani belki şöyle düşünüyorum hocam. Bir nasıl SAPI 5 bir standart mesela. Bu tür elektronik ürünlerin bence belli bir standardı olmalı. O standarda göre yapıldığında, o standardı destekleyen de bir ekran okuyucu benzeri bir şey yapılır, tamam mı?
Evet.
Oradaki şeyleri ona göre okumalı. Yani o standarda uygun yapılmalı. Nasıl erişilebilirlik standartları var? Bu da ürünlerin elektronik devrelerindeki şeyindeki belli bir standart izlenebilir.
Evet.
Ve ona uygun da bir tabii bu dediğim çok makro bir şey yani. Genelden bir şey ama hani belki federasyonların, dünyadaki engelli birliklerinin buna özgü hani evrensel tasarımı diyor ve daha şey olup temelden bazı şeyleri çözmek lazım. Yani bir iki markaya erişilebilir hale getirmek de pek
tabii.
olmuyor. Yani o zaman mesela şu an bankomatik
bir ürünü erişebilir getiriyor genelde.
Evet, yani o da bir tanesi getiriyor.
Bir sürü model erişebilir hale getirmiyor.
Getirmiyor. Bir tane, o da birkaç programın, ha bu bunlara yeter diyor yani hepsini beceremek için. Halbuki o değil yani her şeyi kullanma hakkı olduğunu düşünürsek. Mesela şu an ATM bu kanalda yapı krediyi tebrik ediyor tabii, biz onu da işledik epey. Yüzün üzerinde bankomatiğe geçtiler yani sesli yaptılar. Ama sadece 50 kişi 40 kişi falan kullanmış yani. Böyle bir durum var hocam. İş Bankası da yaptı. Birkaç tane ATM'sine erişilebilir. Halk Bankası da sanırım bir mi iki mi birkaç
evet, ATM. Onlar da vardı öyle.
Yaptı ama hala onlar yeterince yaygın
Halk
değil.
Halk Bankası'nın arttıracağına dair bir şeyler demiştim ama. Ne yaptılar
bilmiyorum. Umarım arttırırlar ama hani burada insanların mesela belki de ondan kullanılıyor. Daha çok maaş aldıkları banka. İş Bankası, Ziraat Bankası gibi, Vakıf Bank gibi bankalar anladığım kadarıyla devlette. Bunların arttırması lazım ki kullanılsın diye düşünüyorum. Çünkü insanlar para kesilecek diye çekmek istemiyorlar.
Evet.
Halbuki bilmiyorum, bence çok keyifli. Ben bizim buradaki yapı krediden Sevda'nın kartını hocam çekiyorum. Hakikaten o kadar keyifli ki yani gidiyorsunuz bankaya kimseyle muhatap olmadan kulaklığını takıyorsun. Paranı çekip gidiyorsun hatta. Geçen kendi garanti kartım vardı, oradan çektim hocam.
Hocam her yere kulaklık takılacak hale getirsek kulaklıkla işe götürebilir miyiz acaba? Her yere kulaklık takılacak hale getirsek diyorum, kulaklıkla işimizi götürebilir miyiz?
Yani belki o da bir olabilir. Gerçekten güzel bir şey. Kulaklıkla çalışması önemli. Mantıken istersen tabii, kullanıyorsun. Tabii. Başkaları da kullanabiliyor. Böylelikle soyut bir şey olmuyor.
Evet.
Bilmiyorum. Hani inşallah bu sene onlar da artar diyelim hocam. Ve yavaş yavaş kapatalım mı programı?
Evet, kapatalım yavaş yavaş programı.
Evet, bugün de bizimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir program oldu bence yine. Hayallerimiz, beklentilerimiz.
Ben de şey yapmak istiyorum bu arada, onlar için. Kapanışta hareketli güzel bir şey çalmak istiyorum ama.
Evet, güzel bir hareketli müzikle devam edeceğiz. Bu Sam Broadcaster'ın yeni versiyonları çıkmıyor mu hocam?
Bilmiyorum ki, bir ara vardı ama bilmiyorum ne durum.
Mesela ben bu programda şeyin çok sıkıntısını yaşıyordum. Olsa iyi olur. Mesela müziğin arasında durdurup bir yerde pauz edip sonra orada biraz bir şey deyip sonra oradan devam edebilme şansı yok değil mi hocam şu anki halinde? Ya yani bir röportajın mesela bir kısmında durdurup orada bir şeyler söyleyip sonra devam etmek falan gibi şansımız.
Galiba yoktu ya. Var i̇şte, mıydı? Ben de tam hatırlamıyorum. Yoktu gibi hatırlıyorum.
Öyle bir şey olsaydı.
Çünkü filmlerde yok şey, o özelliği var. Durdurabiliyorsun. galiba. Şey yapamıyorduk bununla. O aklıma geldi. Mesela bir filmde bir şey oldu, kopukluk oldu. Biraz geri sarıp baştan alacaksın. Biraz daha geriden alma olayı yoktu.
İleri geri gidemiyoruz. O da bence ciddi bir sıkıntı. Olsa iyi olurdu hakikaten programda. Hani bir müziği bir anda ileri istediğimiz dakikaya alıp veya bir röportajı yarısını bugün verdik. O yüzden Soundforce'a şey bölmek zorunda kalıyoruz falan yani. Bize uğraştıran bir boyutu. Evet, şimdi Adem abi hareketli bir şarkı çalacak ve haftaya yine yeni bir konuyla beraber olacağız. Elden geldiği kadar radyo programımıza ara vermeden devam etmek istiyoruz bu aralar.
Çok böyle aşırı da hareketli bir parça bulamam ama güzel bir parça bence.
Evet.
Şöyle bir Ege şey yapalım. Bir gemim var, adalara yaslanır diyelim.
Sevgi Hanım da bizi dinliyorsa zaten Ege şeyi çalarsanız o da bizi duyacak.
Evet. O zaman haftaya tekrar görüşmek üzere diyoruz.
Evet, haftaya görüşmek üzere diyoruz. İyi geceler diliyoruz herkese.
İyi geceler diliyoruz. Evet, bugün de böyle hayalleri ve yaşananları anlatan bir program yapmaya çalıştık. Evet, haftaya görüşmek dileğiyle o zaman. Herkese iyi akşamlar, esen kalın.
İyi akşamlar, iyi geceler.
İyi geceler.
Taşlarına bekliyorum hocam. Hadi yakala.
Oh.
Al.
Ver. Oo, ver vurdum lan.
Hocam al.
Ver. Oo. Müthiş bir şey o.
Evet, devam.
Hocam
ya, hocam program başlamadan bir şut atsana, son bir şut atabilir miyim
hocam? At hocam, at, vur.
Atıyorum
hadi.
Hocam.
Vur.
Hocam geliyor.
Vur.
Ya of ya, yine aynı şeyi yapıyorsunuz.
Eyvah, cam kırıldı. Lütfen ortalığı toplayın.
Nasıl şuttu hocam?
Hocam mükemmel şuttu ama camı dağıttık ya.
Camı dağıttım hocam.
Ya camı dağıttık, bir de parçaları toplayın dedi hocam.
Parçaları toplayın dedi ama hocam her şey erişilebilir hale geldi, evet, bu program başla demekti arkadaşlar, biz gidiyoruz hadi, evet, evet, radyo programına gidiyoruz, siz toplayın ortalığı
ya,
hadi hadi görüşürüz yani.
Ortalığı toplamadan nereye gidiyorsunuz? Ya nereye gidiyorsunuz? Her gün aynı şeyi yapıyorsunuz. Önce baksana şuraya.
Program başlıyor ya.
Arkadaşlar toplayın, ondan sonra gidiyoruz.
Toplamak isterdik ama geç kalıyoruz.
Program başlıyor. Program.
Toplayın, 2 dakika var hocam. 2 dakika var, koşun.
Hadi koş.
İnanamıyorum ya. Hala aynı şeyi yapıyorlar bunlar ya. Yemek yiyorsunuz. Hayal ufkunuzu genişleten program. Engelsiz değişimli saatler başlıyor.
Her çarşamba akşamı saat 21-23 saatleri arasında.
Hadi göre parmakla.
Ben Engin.
Ben Adem.
Hepinizi bekliyoruz.